Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün sıradaki sahnemiz için ilk provamızı alacağız. Oyuncuları falan seçeceğiz. Eğer İzmir'deyseniz, 18 yaş üstüyseniz, arkada oturan adam rolü için özellikle genç, üniversiteli görünümlü arkadaşlar arıyoruz. Onlardan biri olmak isterseniz mesaj atabilirsiniz. Her zamanki gibi erkek figüranımız bol, bayan figüranımız az. O yüzden bayan tercih sebebi ya da yanında bayan getiren arkadaşlar tercih sebebi. İlgilenen arkadaşlar yeni mail adresimiz olan faydal81@hotmail.com adresine mail atabilir. Arada canlı yayınlar istiyorum. Fırsat olmuyor çünkü sırada aslında yapmam gereken çok şey var canlı yayına gelene kadar. Ama yine de yapacağım çünkü ilgi gösteriyorsunuz. Arkadaşlar ilgi gösterdiği için ben de yapmaya devam edeceğim. Bu akşam değişik bir konsept düşünüyorum. Kendi maceranı seç. Kitaplarından bir tanesini okuyacağım Türkçe olanlarına. Aslında İngilizce olanlar çok güzel. Onlar bayağı oyun kitabı gibi zarmar atıyorsun falan böyle. Sadece kendi maceranı seç değil yani. Bir kere şey denemiştim arkadaşlarla, bir yandan okuyup bir yandan çevirmeye çalışıyorum falan. Çok ağır ilerledi öyle. Ama şöyle yapabiliriz, direkt İngilizce okurum, İngilizce bilen arkadaşlarla oynarız. İleride yani. Şimdi yapacağım Türkçe kitap. Onun haricinde hala da canlı yayında oynamak istediğim bazı oyunlar var. Senetarium oynamıştım mesela, biliyorsunuz eski oyun olarak. O eskilikte, hatta daha eski ama çok sevdiğim ve sizin de görmenizi istediğim oyunlar var. Bir gün böyle iyice geriye gidip Commodore 64 günü yapmak istiyorum. Hatta birkaç arkadaşı falan da çağırıp böyle. Bir gün Street Fighter 2 günü yapmak istiyorum emülatörle. Biliyorum, farkındayım, daha hala da Amiga ve sesli hikaye videoları var. Sizin bilmediğiniz bir şey daha var. O da bu okul sahnesini çektik ya. Onu da aslında editleyip bir sahne haline getirmek istiyorum. Vakit olduğu zaman göreceğiz. Ekim'den itibaren biraz daha vaktim olacak arkadaşlar. Seferihisar'a git gel yapmama gerek kalmayacak çünkü. Bir de hiç bilmediğiniz bazı kafamda yapmak istediğim şeyler var. Hani o şey yapmıştık ya, haber sitesi gibi konuşan adam. Onu öyle arada bir fırsat bulmuştuk. Hiç edit medit de yapmaya vakit yok. O şekilde çekmiştik. Ona benzer başka sketch fikirleri de var kafamda. Onları da yapmak istiyorum. Ama biraz daha özenli yapmak istiyorum, yazarak falan. Dediğim gibi yani hangisine ne zaman vakit bulacağız bilemiyorum. Random takılıyorum ya. Önem sırasına göre yapacak olursak hiçbir şey yetişmiyor çünkü. Random takılıyorum o yüzden. Bugün aklıma esti, macera kitabı okuyalım dedim. Evet, 2 dakikalık raporumuz bu kadardı. İsterseniz şimdi konulara geçebiliriz. Evet, yine ilginç bir olayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve bunun üzerine de bir konuyla ilgili daha konuşmak istiyorum. Önce olaya bir bakalım. İBB'den atılan yaşayıcımız ne demiş? Onurumuzla çalıştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından bugün itibariyle inancımız gereği sakalı şerifi kesemediğim için iş hakkımı inanç özgürlüğünü savunanlar tarafından feshedilmiştir. Bize bu onuru yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu konuyla ilgili bir sürü tartışma konusu çıkabilir aslında arkadaşlar. Ama öncelikle şunu belirtelim. Bu arkadaşımızın işten atılmasının sakalla alakası yokmuş. Öncelikle yapmaması gereken bir şey, kuru yemişçi dükkanı sahibiymiş. Herhangi bir dükkan sahibi olamazmış zabıta. İkincisi de disiplin sıkıntısı yaşayan biriymiş ve birkaç kere uyarıldıktan sonra işten atılmış. Bunu yaptıktan sonra da sakalımı kesmediğim için işten atıldım diyor. Peki şunu konuşalım arkadaşlar. Mesela sakalın yasak olduğu bir yer. En son erlerin sakal bırakması yasaktı, doğru mu? O kural değişti mi bilmiyorum. Diyelim ki devam ediyor. Ve birisi aynen bu şekilde kocaman sakal bırakıyor. Bir iki kere uyarılıyor. Ondan sonra da ceza yiyor. Ondan sonra da çıkıp ben inancım gereği sakalı şerif diyor bir de ya. Sakalı şerif peygamberin sakalı değil miydi? İşte görüyor musunuz arkadaşlar? Bu Ekrem'den her şey beklenir. Zabıtaya gitmiş, demiş ki gir müzeye. Gir müzeye, sakalı şerifi kes. Ya yemin ederim müsilaj yaptığı yetmiyor. Bir de şimdi müzeye gir, sakalı şerifi kes diyor insanlara. Hayır, diyeceksin bari inançsız birine deseydin. Yakalanma ihtimalin düşerdi. İşte bilmiyor ki işi. Evet, kısacası yönetmelikte bir kural var. Ancak o yönetmelikteki kurala benim inancım bunu gerektiriyor diyerek uymayan bir adam var. Ve bunun sonucunda da oradan atılan ya da ceza alan birisi. Böyle bir şey olduğunu düşünelim. Laik bir ülkede bunun olması gayet doğal. Çünkü gerçek hayat ayrı bir şey. Senin inandığın Tanrı'nın ne istediği ayrı bir şey. İnsanlar empati yapamadığı için bu benim dini inancım, bu benim eğer dini inancımsa her şey bana serbest olmalı şeklinde düşünmeye normal. Politikacıların da bunları kullanması normal. Bunlar çok zamanında bunları bazı şeyler söylemiş, işte sakalını bırakmazsan cehenneme gidersin vesaire. Bunlar buna inanıyorlar. Bunlardan da çok var. Yarın bir gün bunun sayısı artsa mesela, az önce söylediğim olayın. Ben dinim gereği sakal bırakıyorum, dinim gereği sakal bırakıyorum, sürekli atılıyor vesaire. Politikacı bunu da kullanır. Der ki bu sakal zulmünü bitireceğiz. İnanmıyor musunuz? Çocuk gelin zulmünü bitireceğiz demişlerdi. Yuvalar yıkılıyor demişlerdi 15 yaşındaki çocuklarla evlenince. Dağ gibi adam sizin yüzünüzden tecavüzcü oldu. Bitirin artık bu zulmü falan. Bu tür ekstrem şeylerde şöyle olur. O partinin tepesindeki insan konuşmaz da çok fazla yetkili olmayan ama gene o partinin içinden biri konuşur. Neden? Bunu düşünen insanların oyunu alabilmek için. Maalesef birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de neyin doğru neyin yanlış olduğu oy potansiyeliyle belirleniyor. Diğer tarafta ortaları gole çeviremediği için bu devran değişmiyor. Adam demiş ya, verilecek her oy namazdan hacdan daha önemlidir diye. Sen bunu muhalefet olarak kullanmıyorsun. Dini inanç sadece sana ait olan bir şey değil. Ve dini inanç sadece İslam inancı da değil. Ve sürekli tekerleme gibi tekrarlayarak söylediğiniz inanç özgürlüğü olacaksa o zaman herkese inanç özgürlüğü olacak. Bizim avukat hala dini inancını tengri olarak yazdırabilmek için milli mücadele veriyor. Tamam seninkini yazarız ama sisteme geçirmeyiz demişler. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü inanç özgürlüğü diye bir şey var. Zaten hiçbir kanunu gösteremiyorlar. Şu kanundan dolayı, şu kuraldan dolayı yapmıyoruz. Yapmıyorlar. Üst mahkemeye gidiyor, üst mahkemeye gidiyor falan. Mahkeme kararı çıkıyor bu sefer diyorlar ki sistem değiştirmedi falan. Bununla ilgili bir daha mahkemeye vermen lazım. Eğer bunu yapmazlarsa görevi kötüye kullanmaktan bu sefer mahkemeye verecek. Yani milli mücadele veriyorlar ki dini inanç olarak tengri yazama. Peki tengri yazıldığı zaman ne olacak? Bir kere birçok kişi tengri yazacak dini inancını. Ben de tengri yazacağım. Ateist olduğum halde kültürel olarak tengri gözüksün istiyorum. Neden? En azından öldüğüm zaman Arap geleneklerine göre değil, Türk geleneklerine göre defnedilmek istiyorum. Daha önce de söylemiştim, babamın bunu yaşayamaması, Arapça dualarla gömülmesi bana koymuştu. Türkçü birisinin böyle bir şekilde gömülmesi bana koymuştu. Aynısını ben yaşamak istemiyorum. Ya da bizden sonraki gelecek nesiller bunu istemiyorlarsa eğer inanç özgürlüğü varsa, istemiyorlarsa zorunlu olarak bunları yaşamalarını istemiyorum. Şimdi Tengri geldiği zaman, Tengri yazdırdığınız zaman neler olacak? O zaman birçok tartışma konusu açılacak. Neden? Bizim dini inancımız deyip günde 5 vakit attargah şarkısı falan megafonlardan çalınacak mı? Bir sürü yere tengricilik merkezi, tengricilik dini merkezi kurulacak mı? Diyanet bunu yapacak mı? Başka? Bunlar çok uç şeyler gibi gözüküyor ama başka şeyler de olabilir. Mesela birçok yer namaz molası istiyor değil mi? Namaz molası vermezse işte dinimize saldırıyor falan diyor. Sen çıkıp benim şu anda tütsü yapmam lazım, saçı yapmam lazım deyip izin alabilecek misin? Sana bu izni verecekler mi? İslami bayramlar resmi tatil mi? Peki Tengri inancındaki bayramlar, gün dönümleri, ekinokslar bugünlerde izin almadan bu benim dini tatilim deyip gelmeme hakkı olacak mı insanların? Ve en önemlisi de şu. Zabıtaya mesela diyecekler ki sen zabıta üniformasıyla geleceksin. Adam Cengiz Han kıyafetiyle gelecek. Diyecek ki benim dini inancıma göre böyle giymem lazım. Yani bu iş büyürse bunlarla karşı karşıya kalacaklarının farkındalar. O yüzden milli mücadele veriyorlar. Başka bir inanç gelmesin diye. Potansiyeli de biliyorlar çünkü. Ve bununla ilgili bir olay daha var. O da yandaş gazete sitelerine baktım. Bakalım sakalını kesmediği için zulme uğrayan din kardeşimiz yazmışlar mı? Ben bulamadım. Gazetelerine yazdılar mı bilmiyorum ama sitelerinde böyle bir şey yok. Eğer şöyle bir şey biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Mesela önceden yazdılar, sonra işin farklı olduğu anlaşılınca sildiler falan. O da bir şey gerçi. O da bir erdem yani. Bunu neden söylüyorum? Yandaş medya muhalif medyaya 1-0 koydu. Size trans olduğum için işten atıldım diyen kişinin üstüne sazan gibi atladınız. Hiç araştırmadınız, hiç sormadınız. Hiç bir dakika bu olayın mekaniği ne? Çünkü ben ilk bunu sordum. Yani bir kişi trans olduğu için işten atılıyorsa yanlış bir durum bu. Ama olayın mekaniği ne? Yani nasıl atılmış? Biri gelmiş, bu kişi transtır. Trans olmak ahlaka aykırıdır. Çabuk bu transları atın mı demiş. Olay nasıl gerçekleşmiş? Önemli olan bu. Maalesef kimse bunu sorgulamıyor. Kimse bununla ilgili soru sormuyor. Ve siz düşünmeden, sormadan sazan gibi atladınız. Ondan sonra yandaş medya koydu size. Tam da söylediğim şekilde koydu yani. İşte görüyorsunuz bu ahlaksız muhalifleri falan diyerek. Tam onların istediğini yaptınız yani. Şimdi baktım aynısını kendileri yapacak mı diye yapmamışlar. Yani sakalını kesmediği için Ekrem tarafından atılan mağdur vatandaşımız öyle bir haber yok. Ya da en azından ben bulamadım diyeyim. Varsa şu büyük yani yandaş gazetelerden bir tanesinde varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Benim daha önceden bilmediğim birkaç gün önce bana gösterilen bir olay vardı. Muharrem İnce'nin bir resepsiyon görevlisine bayağı küfürlü bir şekilde konuşması. Bu olayı önceden bilseydim zaten benim gündemimde bile olmazdı ona oy vermek. Bununla ilgili bütün tartışmaları ve yorumları değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Olayı bilmeyen varsa olay şu: bir ses kaydı var ve bu ses kaydı aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce olan bir şeymiş. Olay şu: Muharrem İnce anladığım kadarıyla korumasını almayan, korumasına sorun çıkartan, zorluk çıkartan resepsiyon görevlisini arıyor ve bayağı bir sövüyor. Bayağı bir küfrediyor yani, bayağı bir hakaret ediyor. Muharrem İnce küfürü yazdığınız zaman büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Şimdi birincisi arkadaşlar, bu olay gerçek mi, montaj mı? Çünkü birçok kişi savunma amacıyla montaj montaj montaj demiş. Tarafsız olarak baktığımda bana montaj gibi gelmemişti ama bu tür ses kayıtlarını, ses kaydı olduğu için montaj yapması çok basit. Yani benim podcastlerimden alıp inandırıcı bir şekilde küfür montajı yapılabilir. Ama benim için önemli olan şu: Muharrem İnce'ye soruyorlar televizyonda. Ben bunu kendi gözümle gördüm. Birisi anlatmadı yani. Televizyon programında soruyorlar: bu küfürlü ses kaydı gerçek mi, montaj mı? Muharrem İnce'nin söylediği tek cevap, her zamanki gibi cevap vermemek. Söylediği tek cevap: Erdoğan'ın sıfırlama tapeleri ne kadar montajsa benimki de o kadar montaj. Tekrar soruyorlar, gene aynısını söylüyor. Erdoğan'ın sıfırlama tapeleri montajsa bu da montaj. Buradan herhalde cevabımızı aldık arkadaşlar. Çünkü çıkıp çat diye hayır gerçek değil diyebilir ve olay biter. Bu tür sorularda insanlar zaten cevap vermek için kıvırıyorsa o sorunun cevabı bellidir. Bir de üstüne böyle bir benzetme yapıyorsa başka bir şey demeye gerek yok sanırım. Herhalde çıkıp şunu diyecek yok: kendisinin montaj olduğunu iddia ediyor, diğer kasetin de montaj olduğunu iddia ediyor. Çıkıp herhalde kimse bunu demez. Çünkü öyle bir şey olsa çat diye söyler: hayır, doğru değil. Bu bir. İkincisi, bu adam küfretti diye niye laf ediyorsunuz? Siz hiç mi küfretmezsiniz diyen adamlar. Olay küfretmek değil. Hepimiz küfrederiz. Olay kendisiyle agresif bile konuşmayan bir vatandaşla nasıl konuşulacağını bile bilememek. Aynı şekilde başka bir küfürlü kaydı daha var İnce'nin. Orada diyorsun ki hadi küfür yazmış kendisine falan diğer adam. O da yanlış. O da yanlış ama hadi diyorsun küfür yazmış kendisine. Yani ülkeyi yönetmeye aday birisinin kahvehanedeki adamdan biraz farklı olması lazım. Bilmem ne partisindekiler, ben bilmem ne partisine oy veriyor muyum? Ben bilmem ne partisini destekliyor muyum? Bilmem ne partisi beni ilgilendirmez. Beni oy verme potansiyelim olan partiler ve oy verme potansiyelim olan insanlar ilgilendirir. Siyasi olarak bana yakın olup olmaması ya da muhalif ya da yandaş olması beni ilgilendirmez. Bizim daha da bile dikkatli olmamız lazım bu konuda. Ve dediğim gibi bir insan küfretmesi falan da değil. Çünkü kendi dengin biriyle atışırsın, o sana küfreder, atıyorum sen de sinirlersin, sen de ona küfredersin. Ya da mecliste konuşma yaparken sana küfrederler, sen de onlara böyle yargı dağıtırsın. Bu da önemli değil. Ama vatandaşla nasıl konuşacağını bilmen lazım. Normal insan gibi bile, yani normal vatandaş gibi bile olmaman lazım. Normal vatandaşın bile üstünde olman lazım. Ne olacak sizin adamınız da yapıyor, ne olacak öteki adamlar da yapıyor diyen arkadaşlar. İşte bahsettiğim bizim çomarımız da Orta Doğu çomarı, entelimiz de Orta Doğu enteli dediğim kişiler sizlersiniz. Kim olursa olsun bir insan vatandaşı kendi mevkiini kullanarak bu şekilde eziyorsa benim oyumu alamaz. Çünkü benim kendime saygım var. O olayın muhatabı, yani bunu koruyan arkadaşlar, o olayın muhatabı siz olsaydınız gidip siz oy verir miydiniz? Buyurun verin. Ki o zaman bir de CHP'ydi. Yani sizin çomar dediğiniz insanlardan farkınız olacak. Çomar dediğiniz insanlardan, kahvehane ağzıyla konuşuyor dediğiniz insanlardan farkınız olmalı. Bir tane daha böyle bir adam ortaya çıkmış gene CHP'den. Fethiye belediye başkanı mı ne? Bir sürü olayı ortaya çıkıyor. Yine böyle küfürlü konuşmaları, biton. Arabayla milletin yolunu kesiyor trafik kavgası yüzünden. Takip ediyor falan böyle adamı, yolunu kesiyor, yakalıyor makalıyor ve bir ton şey yapıyor. CHP'de diyor ki çok fazla tepki geldi, bir soruşturayım. Diğer adamlardan farksız olduğunuzu, sadece yüzünüzde bir maske olduğunuzu bu şekilde kanıtlamış oluyorsunuz işte herkese. Seçime ne kadar kala böyle bir olay oldu bilmiyorum ama ne olursa olsun seçimden önce böyle bir olay ortaya çıkmış olsaydı ben o adamın adaylığını iptal ederdim. Yasal olarak bu mümkün değilse çıkar derdim ki ben bu adamı desteklemiyorum. Bizim partimizin adamı ama ben bu adamı desteklemiyorum. Meral Akşener'i destekliyorum. Bilmiyorum, koruyacağımı sanıyorlar herhalde. Birçok kişi çünkü korumuş. İşte sizin adamınız da küfrediyor bilmem ne. Milyonları çalarken iyi miydi? Tamam. Öyle diyorlar çünkü bana. Şimdi şey diyorlar, tabii ki onu bekliyordum. Celal Şengör işte kendi kafasında olduğu için kendi kafamda mı? Allah Allah, ben Kenan Evren'in darbe yaptığı için elini öptüm falan mı dedim? Ya da dışkı işkence değildir falan mı diyorum? Benim kafamda olduğu için değil, Celal Şengör'ün hayal dünyasında olduğuna inandığım için o hareketi yaptığına inanmadım. O kadar insanın arasında eteğini kaldıracak, işte tokatlayacak falan. Yarın bir gün birebir, yani birebir evet bu olay yapılmıştır. Aynen de onun söylediği gibi yapılmıştır. Eteğimi böyle kaldırdı herkesin içine, şap şap şaplattı. Bu olayı muhatabı bunu desin, bu şekilde olduğunu söylesin. Ben de tamam diyeyim, o zaman inanırım. O zamana kadar ama inanmamaya devam edeceğim. İnsanları kendi adamı diye koruyan, kendi siyasi görüşünde diye koruyan kişi ben değilim. Biliyorsunuz zamanında Muharrem İnce'ye ben montaj da yapmıştım, onu destekleyen bir montaj. Güzel bir konuşması vardı mecliste. Bunun üzerine onun oğluyla da tanıştım. Bunun üzerine onunla fotoğraf da çektirdim. Ama ne olursa olsun bu yanlış bir hareket. Ve eğer ki gerçekten doğru değilse, gerçekten montajsa, ki daha önce de söylediğim üzere ses olunca işin içinde gerçekçi montajlar yapılabilir. Ama eğer montajsa çıkıp çat diye gerçek değildir, montajdır diye açık açık söylemesi lazım. Şunu diyebilirsiniz, sana da yapılabilir bir gün. Evet, ben detayıyla anlatırım. Hatta bizim seyircilerimiz hangi podcast'ten alındığını bile bulur. Yani ben detayıyla anlatırım olayı. Ya da derim ki konuşmalarımız vardı şu kişiyle, o kişinin arasına da şu podcast'ten küfür koymuşlar. Detaylı bir şekilde anlatırım bunu. Aynen bana şimdi dava açıldığı zaman, Cumhurbaşkanı hakaret davası açıldığı zaman nasıl detaylı detaylı anlatıyorsam o şekilde. Neden detaylı anlatıyorum bunları? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bir sürü kişi olayı kendi gözünde anlatıyor. Kendi gözünde anlattıkları zaman da birçok şeyi es geçiyorlar. Muharrem İnce'nin başka olaylarına ve başka tavırlarına da bakacak olursak bana gerçek gibi geliyor. Siyasi görüşünden falan değil yani. Aynı şekilde Celal Şengör'ün de daha önce anlattıklarına ve anlattıkları şeylerin bir kısmının büyük ihtimalle uydurma olduğuna bakacak olursak bana bu da uydurma gibi geliyor. Bunun siyasetle bir alakası yok yani. Daha önce birkaç kere de söylemiştim arkadaşlar bunu. Bu olay için de söyleyebilirim. Ama ötekiler daha çok hakaret ediyor. Ama ötekilerin içinde işte vatandaşı ezen daha çok insan var. O beni ilgilendirmez. Benim kendime saygım var. Ben kendine saygısı olan bir insanım. Bir kişi vatandaşla böyle konuşuyorsa benden oy alamaz, bitti. Ama oy verecek başka adam yok. O demokratik sistemin çökmüş olduğunu gösterir. Yani sen seçeneklere bakıyorsan Mozambik'te, Mozambik'teki seçenekler az küfreden çok küfreden, az hakaret eden çok hakaret eden, az çalan çok çalan, az kadrolaşma yapan çok kadrolaşma yapan, yiyen ama çalışan, yemeyen ama çalışmayan. Seçenekler buysa o ülkede demokratik sistem zaten çökmüştür. O vatandaşın suçu değil. Bunu anlamak lazım yani. Kimseye oy vermek istemeyen vatandaşın suçu değil yani o. Vatandaşın karşısına adam gibi seçenek çıkaramayan sistemin suçu. Her seçimden önce vermediğiniz her oy ya da bizden başkasına verdiğiniz her oy AKP'ye gidecek diye sizi korkutan adamlar, başka da öne hiçbir şey süremeyen adamlar bu hezimetten sorumlu kişiler. Vatandaş değil. Çok gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Neden Deniz Gezmiş'le ilgili podcast yapmıyorum? Dün de Discord'da bunu konuşmuştuk. Onun öncesinde ben Erlik'e bir soru sormuştum. Bu da bununla bağlantılı. Demiştim ki abi bir şey anlamıyorum. Sen neden hala Müslümanım diyorsun? Çünkü sürekli araştıran, komplo teorilerini falan böyle bulan birisi olarak bana garip geliyor açıkçası. Öyle birinin bunu söylemesi yani. Hani birçok insanın garip gelmez. Yanlış anlamayın. Normal bir insana bunu sormam ama Erlik'in garip gelmişti. O yüzden onu sormuştum. O da Almanya'da yaşadığı için bu tür şeyler zaten hayatının odağında olmadığından dolayı hiç düşünmedim bile dedi. Bu da gerçekten ilginç arkadaşlar. Bazen düşünüyorum, acaba bizim mahallede dinci birileri gelip de bu kişilerin yandaş yazarları insanlara eğer Müslümansanız şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım, bizim işte kitabımızda yazıyor falan deyip bizi sorgulamaya yönlendirmeseydi, hala da gençliğimde olduğum gibi bizim dinimizde bunlar yok deyip kendisini laik Müslüman olarak adlandıran birisi olmaya devam eder miydim? Benim Deniz Gezmiş konusundaki durumum da böyle açıkçası. Hiçbir zaman beni direkt olarak etkileyen bir konu olmadığı için ben de dur bakayım araştırayım bu olayın özü nedir deme gereği duymadım. O yüzden Deniz Gezmiş konusunda araştırma yapmayan, sadece medyadan bilen vatandaş kadar bilgi sahibiyim. En azından şu modda değilim. Herkes seviyor diye ben de seviyorum. Herkes kahraman belli diye ben de kahraman belliyorum. Hayır. Başkasının beynini değil, ben kendi beynini kullanan bir insanım. İnsanların iddia ettiğinin aksine Atatürk'e tapan birisi falan da değilim. Atatürk'ü araştırmış, sorgulamış, özellikle dini sorguladıktan sonra Atatürk'ü de sorgulamış bir insanım. Herkes seviyor diye seven bir insan değilim yani. Büyük ihtimalle filmcilikle ilgilenmesem Yılmaz Güney ile ilgili de bu kadar iddia sahibi olmam. O yüzden filmcilikle ilgilenmeyenlerin de bu konuyla çok ilgilenmemesini normal buluyorum. Aynı şekilde müzikle ilgilenen biri olmasam Ahmet Kaya'nın durumu da çok fazla gündemimde olmazdı. Özellikle dinlediğim müzisyenlerin Ahmet Kaya anma albümü falan yapması. Bunlar beni direkt ilgilendirdiği için konuşma ve araştırma gereği duydum. Mesela düşünecek olursanız Orhan Pamuk'la ilgili de çok fazla konuşmam. Edebiyatta çok ilgilenen bir insan değilim çünkü. Onunla ilgili de ileride podcast yapmak istiyorum biraz daha bilen arkadaşlarla. Çünkü Orhan Pamuk'un bize yaptığı tek yanlış Ermeni soykırımı hakkında konuşması değil. Dediğim gibi edebiyatta çok ilgilenmediğim için o olay da çok gündemimde olmadı. Her neyse yakında Erlik bir belgesel çıkaracağını söyledi. Deniz Gezmiş konusu da bunlardan bir tanesiymiş. Sadece ondan değil başka insanlardan da duyduğum şöyle bir iddia var. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yurt dışında eğitim görüp terörist kamplarında yani eğitim görüp Türkiye'ye devrim yapmak için yollandığı. Bunun karşı argümanları da var. O da şu ama Deniz Gezmiş işte şurada pankartı vardı Atam izindeyiz diyen bilmem nerede Atatürk'ü ben severim dediği bir konuşması vardır. Filanca yerde tam bağımsız Türkiye diye işte pankartlar açmışlardır. Dediğim gibi ben bu konuda bir iddia sahibi değilim. Şu haklı ya da öteki haklı diyen birisi değilim. Ama konuya sokaktaki vatandaş olarak bakıyorum. Bu olay beni ikna edebilecek bir olay değil. Yani tam bağımsız Türkiye dedi. Atatürk'ü seviyoruz dedi. Şu an en sol gericisinden en sağ gericisine kadar oy isteyen bütün partiler Atatürk'ü seviyoruz der zaten. Sol gericisinden sağ gericisine kadar bütün partiler tam bağımsız Türkiye der. Yarın bağımsız Türkiye diyen sen gördün mü? Bizim mahalledeki bazı abilerin en Amerika'nın kucağına oturduğu dönemlerde bile en böyle Amerika biz şunu istiyoruz deyip çatır çatır burada yapıldığı dönemlerde bile en böyle kozmik odalara, mozmik odalara, Mozambik'te girildiği dönemlerde bile biz şahit olurduk. Kahvehane kahvehane dolaşırlardı. Dayı bizim parti, Allah'ın partisi, İslam'ın partisi. Harbi bak yalan değil bunlar. Bunları ben kendi gözümle gördüm. Bizim parti, İslam'ın partisi, Allah'ın partisi, cüz'i hakikat partisi ise Amerika'nın partisi. Açık açık bunu söylerlerdi yani. Evet diyoruz değil mi dayı? Evet diyoruz değil mi? O yüzden bu laflar benim için hiçbir anlam ifade etmez. FETÖ'cüler de Atatürk'ü sevdiğini söylerdi. Kediciler de Atatürk'ü sevdiğini söylerdi. Bunların hepsi Atatürk posterleri falan koyarlardı. Burada ajans açıp millete fuhuş yaptırtıp ondan sonra tecavüzden hüküm giyip ondan sonra dışarıya kaçıp ondan sonra vatan hainlerini destekleyip kaçtığı yerde destek alabilmek için ondan sonra Türkiye'ye iftira atan adam bile ben Atatürkçüyüm diyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Birinin ben Atatürkçüyüm demesi sadece Atatürkçüler beni de sevin. Bu anlama geliyor yani. Ve bazen bu işin o kadar boku çıkıyor ki benim gibi insanlara sen gerçek Atatürkçü değilsin diyorlar. Bu bir. İkincisi anlayamadığım olaylardan bir tanesi. Demokratik düzeni yıkıp komünist sistemi getirip Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne bağlamak isteyen insanların bu kadar romantikleştirilmesi. Filmlerde özellikle. Tabii ki yanlış olabilirim. Yanlış isem söyleyebilirsiniz. Hayır onlar böyle bir şey istemiyordu. Sadece Amerikan emperyalizmine karşılardı diyebilirsiniz. Ama ne kadar komünist filmi varsa, ne kadar devrimci gençlik yürüyüşü, basın açıklamaları, şarkıları, türküleri, konuşmaları varsa hepsinde de devrim olacak diyorlar. Devrim olacak ne demek? Ve bu artık hiç düşünülmeden söyleniyor. Ağızda sakız gibi devrim olacak. Devrim olacak ne demek? Devrim yönetim sisteminin değişmesidir. Devrim olacak derken demokratik sistemin yıkılıp yerine komünizmin getirilmesini iddia etmiyorlarsa o zaman neyi iddia ediyorlar? Neyi kastediyorlar? Ve biliyorsunuz şu an Sovyetler Birliği de yok. Bu adamlar o zaman ne yapıyor? Bu adamların ızdırabı ne? Bu adamların ızdırabı çok kötü arkadaşlar. Çünkü emperyalistlere karşılar. Hepsinin de açıklamalarında yazar bu emperyalizme karşıyız diye. Emperyalizme karşı oldukları için bazı örgütlere katılıyorlar. Bunlar işte sosyalist bilmem ne örgütü. Bunların dolaylı olarak bazı örgütlere, bazılarının direkt olarak bazı örgütlere destek verdiğini görüyorlar. Bunların bazılarının terör örgütü olduğunu görüyorlar. Sonra bu terör örgütlerini ama onlar işte ezilen, direnen halkı destekliyor diye desteklemek durumunda kalıyorlar. Çünkü zaten bu örgütün içine girmiş oluyorlar. Ondan sonra da fark ediyorlar ki bu anti-emperyalizm adına girdikleri örgütler emperyalistler tarafından besleniyor. Kaçtıkları zaman emperyalist ülkelere kaçıyorlar. Oralara sığınıyorlar. Silah yardımlarını emperyalist ülkeler yapıyor bunların. Ondan sonra emperyalizm karşıtıyız diye girip YPG'den çıktıkları zaman bir bakıyorlar ki üstlerinde Amerikan bayrakları var. Sonra diyorlar ki biz buraya nasıl geldik? Kafanı kullanmadığın için geldin. Izdıraplarının sebebi bu. Eskiden en azından devrim olacak, komünizm gelecek, Sovyetler Birliği'ne bağlanacağız, daha iyi bir şey olacak diye umut ediyorlardı, heves ediyorlardı. Aslında gerçek sağ emperyalistler, sol emperyalistler. Sağ emperyalistler bizi istiyor, yok sol emperyalistler bizi istiyor. Sağın himayesine girelim, yok solun himayesine girelim. Türkiye'de de hala öyledir ya, sağın tarikatları, solun tarikatları. Şimdi o bile gitti, o bile gitti. Şu an emperyalistlere karşıyız diye bu örgütlere katılan insanlar ne olduğunu anlayamadan kendilerini emperyalistlerin kucağında buluyor. Yani şu anda devirme niyeti bile yok kimsenin. Öyle bir amacı bile yok. Sevgili arkadaşlar, biliyorum kızacaksınız, gene ekşiye koşturacaksınız ama Sovyetler döneminde en azından böyle bir amaçları vardı. Devrim yapmak. Şu an öyle bir amacı yok kimsenin zaten. Devrim gelsin de Türkiye'de komünizm olsun. Diyorum ya, Türkiye Komünist Partisi şu an hiçbir anlam ifade etmiyor benim için. Ya da işte abi ben komünistim diyen adam. Eyvallah diyorum. Benim de şurada bir arkadaşım var Müslüman ama Türkiye'ye şeriatı getireceğiz demiyor. O yüzden Türkiye'de şu anda yaşayan ve komünistim diyen insanların zararlı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir zararları varsa o da kendilerinedir. Eğer varsa yani. Benim için esas tehlikeli tayfa sol gerici tayfa. Yani solcu olduğunu iddia edip, özgürlükçü olduğunu iddia edip aslında senden benden daha kapitalist, senden benden daha faşist olan adamlar. Çünkü adamların müthiş yüksek kira verebildikleri bir sürü kafe franchise'ları falan var. Çok güzel para dönüyor. Yani kapitalizm karşıtı olduğunu söyleyenlerin kapitalizmi kullanarak güç ve para elde etmesi. Ve bu da çok şaşırtıcı değil. Çok değişik zenginlerimiz var. Özellikle okumuş zenginlerimiz kendilerini o filmlerde gördükleri pis böyle işte spor arabaya, son model arabaya binen, eğlence merkezlerinde dağıtan, kendisini insanlardan üstün gören kişilerden biri olarak görmek istemiyor. Duyarlı olarak gözükmek istiyor ama parasından da olmak istemiyor. Yani o konforlu hayatı da bırakmak istemiyor. Bunun üzerinden de çok büyük bir sektör deniyor. Sadece bu sol kapitalist kafeler değil. Şeyler mesela. Ey zenginler, iyi insan olmak istiyor musunuz? Duyarlı insan olmak istiyor musunuz? Paranızı bizim derneğimize verin. Biz fakirlere yardım edeceğiz. Türü dernekler. Çok güzel paralar dönüyor bundan. Kredi kartıyla falan çalışıyorlar yani. Post makinalarıyla falan geziyorlar yolda. Yine bununla birlikte yalan olduğunu gördüğüm birçok sol gerici masal tim hikayeleri var. Bu da yine bu insanlara karşı antipati yaratıyor bende. En basitinden biliyorsunuz bir genci asabilmek için yaşını büyüttüler masalı. Bunu hala da filmlerde falan söylüyorlar. Bizim burada bir genci asabilmek için yaşını büyüttüler. Bu bir yalan. Bu bir yalan. Niye yalan söylüyorsun insanlara? Ya benim gibi bir sürü ortada olan ve acaba kim haklı diyen insanlar yalan söylediğinizi görünce size karşı soğuyor ister istemez. Bu bir yalan. Neden yalan? Çünkü bu olay şöyle gerçekleşiyor. Bu kişi söylenene göre bir jandarmayı vurmuş, idama mahkum edilmiş ve ailesi bu aslında 18-19 yaşında değil daha genç diye itiraz ediyor. Yani kimliğine göre bu kişi 18-19 yaşında. Bundan sonra yaşanan olayın iki versiyonu var. Birincisini kabul etmiyorlar, ikincisini kabul ediyorlar ama kemik yaşı büyük çıkıyor. Her iki durumda da yaşını küçültmeyi reddediyorlar. Nüfus cüzdanında büyük gözüküyor. Bu neden önemli? Sürekli bunu sayıkladıkları için, sürekli bunu söyledikleri için ben de merak etmiştim. Nasıl yani? Yani gencin kimliğini almışlar, sonra onu yırtıp atmışlar, ondan sonra yeni kimlik mi vermişler? Çünkü böyle olması lazım. Birini asabilmek için yaşını büyütüyorsan böyle olması lazım. Neden yalan söylüyorsunuz? Yani kendinizi mağdur, kendinizi sevimli göstermek için yalan söylemeye ihtiyacınız varsa bu sizin hakkınızda ne söyler? Sıradaki dersimizin konusu bir alt insan yakıtı olan racon. Racon denen olay arkadaşlar alt insanların peynir ekmeğidir. Şeyden bahsetmiyorum, hani bu işin raconu budur diyen kişilerden bahsetmiyorum. Racon kesmekten bahsediyorum. Özellikle de bir grup insanın alt insan olup olmadığını ve çomar olup olmadığını kanıtlayan güzel göstergelerden biridir. Birkaç hafta önce biliyorsunuz Yılmaz Güney ile ilgili araştırma yapıyordum. Orada da denk gelmiştim. Güzel bir örnek. Yılmaz Güney'den hapishane müdürüne efsane racon. Sana bu hapishaneyi temizletirim. Bence mükemmel bir örnek. Yani normal şartlar altında hiçbir gücü, hiçbir yetkisi olmayan insanların laf sokmaya çalışması ve bunu da bir başarı sanması. Özellikle bunu askerde yaşarsınız arkadaşlar. Ya da birlikte çalıştığınız, iş yaptığınız insanlardan da görebilirsiniz. Genel olarak sizin altınızdaki insanlar yapar bunu. Bazı durumlarda ne demeye çalıştıklarını anlamazsınız bile çünkü alt insancınız yoktur. Ama üzülmeyin, onlar da kendilerinin ne demeye çalıştığını bilmiyor. Örnek vermek gerekirse zoruna gidenin borusuna gitsin. Zoruna gidenin borusuna gitsin gibi bir lafı başka birinden duyup özü bir söz sanıp anlamını bilmeden size tekrarlarlar. Yani sizin anlamadığınız lafları genelde onlar da bilmiyordur zaten. Hapishane görevlisine gider, sana buraları temizletirim der. Hapishane görevlisi buna belki bir ceza verir, belki döver, belki hiç umursamaz. Belki de hapishane görevlisinin duymayacağı şekilde söyler. Belki de hiç söylemez. Bu da var. Bunların hepsi var. Bunların hepsi yaşanmış şeyler. Ondan sonra gider arkadaşlarına anlatır. Hapishane görevlisine dedim ki sana buraları temizletirim. Efsane racon. Siktir oldu gitti. İşin en ızdırap yanı da şudur arkadaşlar. Şimdi yoldan geçerken sana bir köpek havladı. Geri dönüp ona havlamazsın. Bu saçmalıktır. Bu tür insanlar onu yapar. O ayrı mesele. Evet. Bunu çok gördüm. Yani kendisine havlayan köpeğe dönüp havlayan alt insan çok gördüm. O yüzden dönüp bu adamları kale almak mantıklı bir olay değil. Çoğunlukla laf sokmaya çalıştığını tavırlarını anlıyorsun. Lafından bile anlamıyorsun yani.
Bilader biz burada bize yol verene biz de kol veririz.
Herhangi bir anlam ifade etmesine gerek yok. Hatta anlam ifade etmezse daha iyi. Gidersin böyle başını okşayıp peki sen ne dersen o. Haklısın bebeğim. Haklısın tatlım deyip gidersin. Ondan sonra da
bu işte çavuş geldi ya da bu okumuş adam geldi. Ben buna dedim ki bize yol verene biz kol veririz birader dedim ve ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Göt gibi kaldı. Sustu. Sustu.
Bravo Haydar abi. Sen artık daha az bir alt insansın. Bizden daha üst bir alt insansın. Şu anda. O yüzden normaldir ki bu tür insanlara hitap eden dizlerde racon üstüne racon üstüne racon vardır. Çünkü ne yapacaksın? Aksiyon sahnesine harcayabilecek paran yok. İnsanların ilgisini çekebilecek bir senaryo yazma şansın yok. Çünkü bölümü 2,5 saat olan diziler çekmek zorundasın. Bölümü 2,5 saat olan diziler çekmek zorundasın. Ve 2,5 saat boyunca insanlara kendini seyrettirmek zorundasın. Nasıl olacak o iş? İşte dükkanda falan seyrediyorlar zaten. Ya da işten gelmiş uyuklayarak seyrediyor. Ya da kadın dizisi ise bezelye ayıklarken falan bakıyor. O yüzden baştan aşağı racon koymak zorundasın dizilere.
Bize burada Bıdırcalı Selim derler. Biz adama...
Pardon çok mu hızlı konuştum özür dilerim daha yavaş konuşmam lazım. 10 dakikaya çekecektik değil mi bu sahneyi?
Biz adama yerleri temizlettiririz.
Bir de aktif homoseksüel raconcular vardır.
Biz Bıdırcalıyız birader biz adamı gö...
Neden bazı muhitlerde yaşayan insanların aktif homoseksüel raconları vardır sürekli? Biz adamı elleriz, biz adamı yalarız, biz adamı... Neden acaba? Bir arkadaşım vardı sürekli götle ilgili küfürler söylerdi. Götlek, göt veren, senin götünü, sinirlendi mi göt oğlanı. Sonra büyüyünce göt enstitüsüne gitti. Evet inandınız mı? Hemen inandınız. Evet nereden bildin oradan Göteburg'a taşındı. Bazen şeyi merak ediyorum. Mesela sen yanından geçerken köpek suratına bakar. Yanından geçtikten sonra arkandan böyle havlamaya başlar ya. O köpekte bir tatmin duygusu yaratıyor mu? Bu insanlarda racon kesmenin yarattığı tatmin duygusu gibi. Bunların birçoğunu bilirsiniz arkadaşlar. Yan yanayken yani karşı karşıyayken birbirlerini vurmazlar. Diklenirler. Belki ittirirler falan. Ama araya insanlar girdi mi böyle yumruğu falan savurur. Tüy Allah tam vuruyordum böyle araya insan girdi o yüzden denk getiremedim falan. Ondan sonra bağırmaya başlarlar. Ondan sonra birbirlerinin üstüne yüklenmeye başlarlar. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Böyle birbirine racon kesen iki adamı gördüğün zaman böyle bir ekip olacaksın. Bunları ayıracaksın. Ayırınca bunlar da bırakın beni bırakın lan falan derken bir anda bırakacaksın böyle. Peki bu insanlar racon kesmeyi televizyondan mı gördüler acaba? O yüzden mi önemli sanıyorlar? Yoksa televizyon mu bunlardan gördü? Acaba bu olay ilk nereden başladı? Acaba hayvani içgüdülerimizle bir bağlantısı var mı? Çünkü gorile baktığın zaman böyle yapıyor ya. Bu onun insan versiyonu işte. Ya da uzaylılar gelse bizi incelese birbirine böyle diklenen racon kesen adamlar ile ilgili ne söyler? Büyük ihtimalle onun yanına şu kedileri koyar. Erkek kediler de birbirine yapar ya öyle. Diye. Sen de beklersin kardeşim kavga edeceksen et. Etmeyeceksen benim uykumu niye kaçırıyorsun?
Sana hapishaneyi temizletirim.
Türkiye'nin ve dünyanın elektrik sorununu nasıl çözeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Şu boş yapan insanların ağızlarına rüzgar gülü koyacağım. Sorun çözüldü. Dışarıda insanlarla konuşurken çok yoruluyorum. Çok yorulduğum için bir kelimeyle falan cevap veriyorum genelde. Telefonla konuşurken de öyle. Bu insanlar bu enerjiyi nasıl buluyorlar? Nereden buluyorlar? Bu kadar boş yapacak kelimeyi nereden buluyorlar? Kafamda deli sorular. Evet, zihni sinirleri göreve davet ediyorum. Çeneye böyle takacaksın, tamam mı? Çeneye monte edeceksin. Üstünde de rüzgar gülü olacak. Adam çıkıp böyle biz yol verene kol veririz falan dediği zaman o rüzgar gül dönecek o küçük böyle bir elektrik üretecek. Var ya, Türkiye'nin elektrik ihtiyacı kalmaz. Bitti, bitti. Çünkü ben her zaman için verimlilikten yanayım. Bizim ülkede en çok boşa sarf edilen enerji konuşma enerjisi. Evet, bunun modelini bekliyorum arkadaşlar sizden. İllüstrasyonunu bekliyorum. Bütün gün boş yapanlardan elektrik üretecek rüzgar gülü projesi. Birçoğunuzun bilmediği bir şeyi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Maalesef haber bağlantısını bulamadım. Bana bir seyircim yollamıştı. 2001 yılında camilerden megafon kaldırılma kararı alınıyor. Bu olay uygulandı mı bilmiyorum. Uygulandığı bir dönemi hatırlamıyorum yani. Ama böyle bir karar alınmış. Büyük ihtimalle uygulanamadan seçim oldu. Bununla ilgili gazetede bizim söylediğimize benzer şeyler söylemişler. Ezanın güzelliği megafonla bozuluyor. Halkımız artık ezanı doğa sesiyle dinleyecek. Ve buna da sadece dinciler karşı oldu diye. Evet, Old Laik'teyiz arkadaşlar. Akit gazetesi falan buna karşı gelmiş. Diyorum ya, bu insanlarda şey mantalitesi var. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz. Yani ezan susarsa vatan elden gitti anlamına geliyor bunlar için. Bu haberi aratırken şunu da fark ettim arkadaşlar. Sadece biz değilmişiz camilerden megafonlar kaldırılsın diyen. Bizim gibi birçok insan varmış, birçoğu da Müslüman. Muhammed döneminde ezan megafonla mı okunuyordu diyen de var. Bence de şimdi ezan Türkçe olmasın, geleneksel olsun, biz geleneksel bir şekilde bunu dinlemek istiyoruz diyen arkadaşlar bu konuda tutarlı olmalı. Geleneksel bir şekilde insanların bağırışlarıyla dinlemeliler. Şunu düşünüyor olabilirsiniz, sen başa geldiğin zaman megafon kalkacak mı? Evet, ben başa geldiğim zaman megafon kalkacak. Zamanında insanlarda ezan uygulaması olmadığı dönemlerde bu uygulama varmış. Yine başka bir haber buldum. Suudi Arabistan'da ezanlar artık megafondan okunmayacak deniyor. Yani şu anda düşünecek olursanız zaten bunun herhangi bir mantığı yok. Bu tamamen politik, tamamen siyasi, tamamen bakın en dindar biziz, en çok biz bağırtıyoruz megafondan ezanı demek için ısrarla bulundurulan, tutulan bir uygulama. Diyorum ya, herkesin ezan uygulaması var. Camileri uzak yerlerde bunları zaten görüyoruz. İnternete bağlı olmana bile gerek yok yani. Evet, seyircilere sormuştum, sağ olsun haberin bağlantısını bulmuşlar. 19 Ekim 2001 yılında Hürriyet'te yayınlanmış haber. Hoparlörsüz ezan dönemi başladı. Arkadaşlar bakalım o zaman da sürekli aynı şeyleri 3-4 kere tekrarlıyorlar mıymış? Şimdi kalın yazıyı okuyorum. Kalın yazı ilk paragraf oluyor ya. 1995'ten beri başlanan ve daha önce pilot bölge Zonguldak ve Burdur'da uygulanan hoparlörsüz ezan için İstanbul'da Fatih seçildi. Fatih'teki 110 camiden 65'inde ezanın hoparlör kullanılmadan okunmasına geçildi. Fatih ne ya, büyük şehir mi 110 tane cam, neyse. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar uyarınca merkezi camilerin dışında hoparlörle ezan okunması devri artık kapanıyor. 1995'te başlayan uygulama son olarak İstanbul'da devreye girdi. Aa, farklı bir şey yazıyor lan. O zamanlar haber yazmanın kurallarını biliyorlarmış. İlk baştaki paragrafta kalın fontla yazılan yazının tıpatıp aynısını normal yazıya yapıştırmıyorlarmış o zamanlar. Birbirine yakın cami ve mescitlerde kullanılan hoparlörün birbirine karışıp ses kirliliği yaratmasını ve ezanın kutsiyetinin bozulmasının engellenmesini amaçlayan uygulamada ezan merkezi camiden hoparlörle okunacak. Diğer cami ve mescitlerin müezzinleri ise ezanı hoparlörsüz okuyacak. Fatih Müftüsü Ahmet Önal pazartesiden bu yana bölgelerindeki 110 camiden 65'inde ezanların mikrofonsuz olarak okunduğunu ve bunun nedeninin de ses kirliliğini önlemek olduğunu belirtti. İyi de camiler birbirine bu kadar yakınsa hepsinden birine okumanıza gerek yok aslında. Pilot bölge olarak seçilen semtlerde başlayan mikrofonsuz ezan okunması uygulamasının zamanla yaygınlaşacağı belirtildi. Parantez içinde yaygınlaşamadı. Ezan güzel okunmalı demiş. Bak, yasaklama yok. Ezanı güzel okuma arayışı var. Her camide ezan okunuyor diye konuştu. Evet, doğru. Gerçekten de megafon olmadan, hoparlör olmadan daha güzel okunuyor. Daha güzel bir sesi oluyor yani. Daha doğal oluyor. Ama işin içine siyaset girince, işin içine en çok biz Müslümanız, en bağırta bağırta biz Müslüman olduğumuzu ilan ediyoruz diyen siyasiler girince bu olay da ortadan kalktı. Eğer ezanı duymayan olursa müftülük oraya bir görevli verip kontrol edecek dedi. Şu anda ona da ihtiyaç yok. Çünkü şu anda akıllı telefonlar var. Dinci basın nasıl verdi? Herhalde nasıl tepki verdi diyeceklerdi. Ezanın mikrofonsuz çıplak sesle okunmasına en sert tepki Akit gazetesinden geldi. Akit haberi dün birinci sayfadan ve sürmanşetten verdi. Ezana yasak başlığı ile verilen haberin alt başlığında İstanbul'un birçok ilçesinde mikrofonla ezan okunması yasaklandı diye duyurdu. Yeni Şafak gazetesi ise iç sayfasından ezanımı istiyorum başlığı ile duyurdu. Vatandaşların çıplak sesle okunan ezan duymadıklarının ifade edildiği haberde cemaatin namaz vakitlerini kaçırdıkları gerekçesiyle müftülükten uygulamanın iptal edilmesi talep ettikleri ileri sürüldü. Şu önemli. İran'da bile yasak. Daha yeni şeyi görmüştük ya şey haberini Suudi Arabistan'da. İslam rejimiyle yönetilen İran'da günlük yaşamı tüm yönleriyle araştıran Hürriyet muhabiri Alaverdi Turhan, başkent Tahran'da hoparlörlü ezan okunmadığını şu cümlelerle anlattı. İstanbul'un neredeyse her mahallesinde bir cami bulunurken İran'ın 15 milyonluk başkenti Tahran'da göze çarpacak sadece 3-4 cami var. Neden abi? Çünkü bizde demokrasi var ya, bizde demokrasi olduğu için herkes oy istiyor. Daha çok oy isteyen daha çok cami yaptırıyor. Serbest piyasa. İran'da ezan sesi duymak da mümkün değil. Çünkü hoparlörle ezan okumak yasak. İran halkı çok fazla gürültü oluyor, rahatsızlık veriyor gerekçesiyle hoparlöre karşı çıktığı için bu karar alınmış. Bu yüzden ezan çıplak sesle okunuyor ve İran gibi bir ülkede ezan sesi duymamak insanı şaşırtıyor. Yine arkadaşlar bence oy kaybı yaşamamak için söylenemeyen ve muhalefetin de aman muhafazakar kesimin oylarını kaybetmeyelim diye söyleyemediği çıkmazlardan bir tanesi bu aslında megafonla ezan okunması. Evet, güzel tartışma konusu olabilecek bir konu. Okan Bayülgen'in şimdiki sosyal medya fenomenleri, influencerlar hepsi çöp, zavallı insanlar demesi, Cahre'nin buna tepki göstermesi ve genel olarak da adam haksız mı diyenler ve influencerlar gerçekten çöp mü? Gördüğünüz gibi bir sürü konuşulacak nokta var bununla ilgili. Twitter'dan şunu yazmış Ahmet Sonuç isimli şahıs. Caho Twitter'dan şunu yazmış. Yıllarca içerik olarak karşına bimboları çıkartıp dalga geçtim ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonunda biri söyledi bunu. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. O zaman paraları geri ver. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okancığım. Biraz insen mi o yüksek atından? Şimdi sosyal medyadan para kazanılmasına takmış kafayı. Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Doğru. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş. Televizyon reklam veriyorsun, rating diye uyduruktan bir veri var. Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var ama içten gelmiyor bana, kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botokslu teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir ikiyüzlülük seli. Okan Bayülgen Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Cahre'nin haklı bulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Az sonra neden haklı bulduğunu da konuşalım arkadaşlar. Haklı. Ben kendimi zaten beğenmem. Bazı işlerim iyidir. Böyle büyüdüm. Aptalca şeyler yaptım. Cahre'nin haklı. Ne var yani? Birkaç ilham verici iş yaparsın. Gerici eğlenceli yanlışlıklar ünlem. Ne demiş Okan daha önce? Influencerların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar. Hiçbir şey olmaz onlar. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen... Hayır doğru değil. Çünkü Vine varken de varlar. Vine gitti, Instagram geldi, yine varlar. Instagram gitti, TikTok geldi, yine varlar. Ve tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor ifadelerini kullanmıştı. Birincisi, Okan'ın sigara olayını hatırlıyorsunuz ve bununla ilgili hiçbir şekilde özür dilemediğini biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyen ya da unutan varsa Okan Bayülgen sigara tartışması yazabilir. Bu neden önemli? Çünkü bir insanı, bir vatandaşı aşağılayıp sigara dumanının rahatsız ettiğini söylediği için bir vatandaşı aşağılayıp hiçbir şekilde özür dilemeye ihtiyaç olmayıp daha da ilginci takipçilerinin onu koruması. Yani takipçilerinin vatandaşı aşağılamasını koruması. Onunla ilgili hiçbir şekilde özür dilememesi ama bundan özür dilemesi ya da haklı demesi. Bunu niye diyor? Çünkü yanındaki Oğuzhan Uğur arkadaşımız da internet üzerinden para kazanan sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi. Bu bir. İkincisi, adamın ne olduğunu ne önemi var? Adam doğru söylüyor diyenler. Hayır. Net hayır. Bunu defalarca kere konuşmuştuk. Sen bir konu hakkında konuşuyorsan önce o konu hakkında konuşmaya hakkın olacak. Hakkın olacak abi. Geçen bölümlerden birisinde konuşmuş olduğumuz Muharrem İnce'nin vatandaşa hakaret etmesi ve ne olacak başkası da hakaret ediyor diye onu korumaya çalışanlar. Bununla Okan Bayülgen'in durumunun arasında ne fark var diye düşünebilirsiniz. Çok fark var çünkü burada eylemi yapan kişi zamanında aynı çöp içeriklerle para kazanmış kişi. Başka bir deyişle bizzat ben, ki inanmayacaksınız, ben süper online müşteri hizmetlerine bile küfretmemeyi başarmış bir adamım. Ya o kadar sabırlı bir adamım. Evet bağırdım falan ama küfretmemeyi başardım yani. Adamlar bana TV bu ücretsiz dediler. Orada boş ücret yazmayan kağıda imza attırdılar. Ondan sonra da TV bunun parasını çatır çatır almaya çalıştılar. Süper online müşteri hizmetlerini aradığım zaman da adamın size ne söylediği önemli değil. Önemli olan orada atmış olduğunuz imza. imzayı attın, seve seve vereceksin diyor yani. O zaman satıcınız bana yalan mı söyledi? Hayır, ben öyle bir şey demedim. Evet, satıcın yalan söyledi işte. Buna rağmen küfretmemeyi, hakaret etmemeyi başardım arkadaşlar. Ha şimdi olsa bağırmam da. Çünkü o zaman aç olduğum için bağırmıştım. Sonuç olarak ben kendi mevkini kullanarak vatandaşı ezen, sen benim kim olduğumu biliyor musun modunda bir adam değilim. Öyle olmadığım için de vatandaşı ezen adamlara karşı konuşmaya hakkım var. İki durumda da bu adamları savunanlar haksız. Ve maalesef bu adamları savunanlar o Orta Doğu enteli dediğimiz kişiler. Çünkü kendine saygın olsa senin, başkası da yapıyor ya da sizin adamınız da yapıyor deyip işin içinden çıkmaya çalışmazsın. Ya da Okan Bayülgen, eğer o çok sevdiği modern ülkelerden bir tanesi olsaydı çoktan cancel'lanmıştı. Çoktan. Buna benzer bir olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Seinfeld'teki o adam stand-up yaparken birisine bağırıyor, çağırıyor falan böyle. Bitti adamın kariyeri. Bin kere de özür diledi. Okan Bayülgen hiç kimsenin özür dilemedi. Hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Bunun da tek sorumlusu Orta Doğu entellerimiz. Orada kadını ezerken, herkesin içine aşağılarken, faşist derken, hakaret ederken, sen yarın öpüşmeyin de dersin, sen yarın yemek yemeyin de dersin, bu ne ya, sigara, bunları derken oradaki gerizekalıların o demesi. Ve onlara o çocukları diyorum. Yani çok o dedikleri için o çocukları diyorum. Oradaki o çocuklarının böyle bir olayı desteklemesi. Orta Doğu entelleri işte bunlar. Başka bir şey değil. Bir de şunu demiştim. En azından bu influencerlar hani zavallı diyor ya, en azından sigara reklamı yapacak kadar zavallı değiller demiştim ama içlerinden bazıları tütün sponsorluğu almış. Ben görmemiştim. Reklamını yapmıyorlar ama işte hashtaglerde falan sponsorluğu gözüküyormuş. Bilmem ne tobacco diye, ben de bilmediğim için. Acaba dedim sebep bu mu? Ona mı bileniyor acaba? İnfluencerlar adamın işini mi aldı elinden? Ona mı kızdı acaba? Ve her şeyden önemlisi, senelerce bunlar olurken, bu olaylar olurken biz bunu söyledik. Aptal mankenleri çıkarıyor. Aptal mankenler dalga geçiyor. Herkes diyor ki bravo sisteme karşı, bak ne güzel aptal mankenler. Memlekette aptal mankenlerden başka konu mu kalmadı? Arkadaşlar şu an 500 saat civarı podcast yaptık. Belki daha fazla. Girip çıkmadığımız konu kalmadı yani. 500 saat podcast yapmamıza rağmen. Memlekette konu mu yok? Başarılı bir adam bence Okan. Ama tabii zamanı doldu. Ama başarılı bir adam. Oyunculuk konusunda çok başarılı. Dikkat ederseniz filmlerde de zaten oyunculuğu çok iyidir. Ama gerçek hayattaki oyunculuğu daha iyi. Adam kaç kuşağı entelektüel birisi olduğuna inandırdı. Ağzından bir tane şöyle evet lan ben bunu hiç düşünmemiştim şeklinde bir laf çıktığını duydunuz mu? Ya da şöyle bir belgesel yazdığını, şöyle çok içi dolu bir kitap yazdığını gördünüz mü? Ama buna rağmen medyayı kendisinin entelektüel olduğuna inandırdı. Sadece tavırlarıyla. Hani FRP'de zar atarsın ya, hepsi düşük gelir düşük gelir. Karizma 18'dir ama. Velhasıl çöp içerikle zengin olmanın ustalarından biri sensin zaten. İkincisi, aynen influencerlar gibi sponsor yokmuş gibi sponsor alan adamlardan biri sensin zaten. Biz bunu söylediğimizde sen hala kazanıyordun bundan para. Yani 20 yaşında küçük çocuk değildin. Benden belki 10 yaş daha büyüktün. Bunu da söyledik. Şimdi gelelim, söylediği söz doğru mu? İnfluencerlar gerçekten çöp içerik mi yapıyor? İnfluencer derken eğer şunu kastediyorsan, hiçbir vasfı olmayan, yani tek vasfı kamera karşısında bir şey seyredip konuşan, o zaman belki haklı olabilirsin. Ama şöyle bir şey var. Bu olay yeni bir olay değil zaten. Benim çocukluğumdan beri olan bir olay. Bunun sadece platformu değişti. Platform değişince eski platformdakiler böyle ağlar tabii. Eski platformdakilerin ağlaması normal. Aslında düşünecek olursanız arkadaşlar, süper cahil bir türkücünün bile çok ünlü olması ve çok ünlü olduğu için reklama çıkıp bu reklamlardan zengin olması. Türküleri üzerinden para kazanmasına eyvallah ama ünlü olduğu için buna reklam yaptırıyorlar. Yani diyorlar ki filanca türkücü şu markayı tercih ediyor. Yani bu çok mu mantıklıydı? 80'lerde yapılan reklamlar böyle işte. Veya filanca futbolcu. Yanlış anlamayın, spor ayakkabı markası falan da değil yani. Tamamen alakasız. Filanca futbolcu şu bisküviyi seviyor. Mantıklı mı bu? Hani şey de değil, filanca türkücü sesini açmak için şu pastili kullanıyor falan. O da değil yani. Tamamen alakasız şeyler. Onlarla şimdiki influencerların arasında çok fazla bir fark yok yani. Ya da showman diye de bir kelime uydurmuşlardı reis. Şu an influencer diye nasıl bir kelime uydurdularsa o zaman da showman diye kelime uydurmuşlardı. Showman'in meziyeti neydi? Showman'in özelliği ne? Showman neyi iyi yapıyor? Yanlış anlamayın, influencerları korumak için söylemiyorum. Çünkü ben kendimi influencer olarak görmüyorum. Ben kendimi her zaman için filmlerle ilgilenen, film çekmek isteyen, o yönde uğraşan ama bizim yapmak istediğimiz sektör olmadığı için o sektörü de bir yandan açmaya çalışan bunlarla uğraşan biri olarak görüyorum. İnfluencerların çok para kazanması umurumda değil. Çünkü zaten benim çocukluğumdan beri vardır bu olay. Sadece platform değişti ve YouTube'dan gitmeleri beni sevindirdi açıkçası. Benim kullandığım mecralar YouTube olsun, Facebook olsun artık böyle yaşlı mecrası, yaşlı platformu olarak geçiyor. Benim için daha iyi. Twitch'e hiç girmedim. Şimdilik girmeyi düşünmüyorum. Ama bazı arkadaşlar demişti podcastler falan yayınlanabilir. Ya da ne bileyim YouTube'dan canlı yayın yaparken Twitch'i de bağlayabilirsin. Şimdilik düşünmüyoruz ama belki ileride böyle yani ekstra vakit harcatmayacak şekilde böyle bir sistem oturtabiliriz. Onun haricinde düşünmüyorum. TikTok, Vine falan hiç girmedim zaten o işlere. Yolda arkadaşlar çeviriyor abi seni TikTok'ta takip ediyoruz. Abi benim TikTok hesabım yok ama. O da çok ilginç bir şey. Yani yolda sürekli insanlar fotoğraf çektiriyor. Sürekli arkadaşlar. Kim beni ünlü yaptı lan? Ben kendi kendimi ünlü yapmadım onu biliyorum. Birileri ünlü yaptı beni. Ya TikTok üzerinden. Ya Instagram'da böyle kliplerimi paylaşarak. Çünkü benim Instagram'ım da kapalıdır. Sadece arkadaşlarıma açıktır. Orada bir topluluk kurma amacıyla yaptım onu. Ay şeye üzülüyorum. Bu kadar çok tanıyan insana 500 bin takipçi ne kadar az aslında. Şimdiye kadar ona üzülmüyordum ama şimdi üzülmeye başladım. Birçoğunun YouTube kanalıma ekli olmadığına eminim yani. Ha ben kesinlikle takip etmiyorum o tür influencerları. Mantığını da anlamış değilim. Genel olarak çünkü ünlü olmalarının sebebi yani şöyle oluyor. Bu kişi ünlü deniyor. Sonra herkes oraya toplanıyor. Öyle bir kaçış efekti gibi bir şey oluyor. Herkes oraya toplandığı için daha çok ünlü oluyor falan. Özellikle senin bir network'ün varsa, herkes bu şekilde ünlü oldu demiyorum tabii. O network üzerinden zaten bu kişi ünlü diye tanıttığın zaman yavaş yavaş toplanıyor. Ondan sonra zaten millet bu kişi ne ara ünlü oldu, ne ara bu kadar insan toplandı bilmeden oraya yığılıyor artık. Ve gerçekten hiçbir vasıf olmadan o kişi ünlü oluyor. Ama dediğim gibi yeni bir şey değil bu. Amerika'da bu konuda daha da leş. Gerçekten çok aşağılık insanlar ünlü olabiliyor. Gerçekten yani. Harbiden görüyorsun çoluğu çocuğu kandırıp cebindeki parasını almaya çalışan tipler. Türkiye'de o kadarını görmedim. Hukuki olarak olabilirler mi onu da bilmiyorum. Yani şöyle diyeyim. Sahte şaka kanalı mesela. Yalandan böyle arkadaşlarını dövüyor. Her türlü zulmü yapıyor. Onu seyreden çoluk çocuk gerçek sanıyor. Bir, onu zaten sadece çoluk çocuk seyreder. İki, bununla da yetinmiyor. Kız arkadaşım dediği birisinin böyle tangalı falan pozlarını gösteriyor. O da yine abazan çoluk çocuk gelsin diye. Ondan sonra da destek için evet bizden biri olduğunuzu kanıtlayın falan diye tişört falan satıyor ama tişörtler o yaştakilere uygun olacak boyda da tişört var. Yani adam hitap ettiği kesim biliyor. İmza verdiği kesim de belli zaten. Yani şey gibi yani milletin aklına şimdi fikir vermek istemiyorum. Ağzımdan bu çıktığı anda gerçekleşecek çünkü de. Yani bir şeyin esprisini yaptığım zaman o gerçekleşiyor. Tanrısal güçlerimin farkına varmışsınızdır büyük ihtimalle. Bir şeyi oldurmak için esprisini yapmam yetiyor. Birisi çıkıp mesela bir kadın ortaokul matematik dersi verecek. İnternet üzerinde herhangi bir platformda ama hayvan gibi frikik vererek. Ya mini etek frikiki ya göğüs dekolte frikiki. Her videoda farklı gibi. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten şu elemanlara daha çok para kazandıran bir platform çıksa da ben de kurtulsam. Yan tarafta kardeşim Minecraft oynarken suratımı osurdu türü videolardan. Bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Olmayan bir sektör yaratmaya çalışıyoruz dedim ya filmcilikle ilgili. Nasıl yani diye sorabilirsiniz. Ben dijital filmciliğin geleneksel filmcilikten çok farklı bir ortamı olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok şey farklı. Çok daha light, küçük kadroyla daha ucuz bir şekilde oldurulup bunun da YouTube gibi dijital platformlara konulabilmesine uğraşıyorum. Yani bayağı bildiğin YouTube için uzun metraj film çekip ya da YouTube olmasa da diğer dijital platform için uzun metraj film çekip bunu da minimum bir kadro ile yapıp çünkü geleneksel filmcilerde film kamerası kullanan ve ağır kameralar kullanan ve farklı özellikleri olan kameraları kullanan filmcilerle çok farklı. Çok çok değişiyor yani. Bir dizi sahnesi için o sahneye gidenler bile 20-30 kişi mesela gidecekken biz 5 kişiyle halledebiliyoruz. Söylemeye çalıştığım bu. Yani geleneksel film değil de dijital film. Yani hafif kamerayla, küçük kadroyla indie film. Bunun bir avantajı da aklınızdaki orijinal olduğunu düşündüğünüz yapımları hayata geçirebiliyorsunuz. Yapımcı gezmenize de gerek kalmıyor. İşte o yapımcıların bu para kazandırır kazandırmaz ya da bunu festivale veririz veremeyiz. Bu düşüncelere de gerek kalmıyor yani. Kafanızda bir konu var. Bunu oldurmak istiyorsunuz. Olduruyorsunuz. O bakımdan çok güzel bir olay. Şu an yargılaması devam eden Musa Orhan için bu tecavüzcü şerefsizi dışarıya bıraktınız diye hakaret eden ve iftirada bulunan Ezgi Mola'ya 5000 lira ceza yazmışlar. Ve bunu da yine sahibi belli olmayan feminist gruplar tecavüzcüyü tutup Ezgi Mola'yı mağdur ettiniz şeklinde yayınlamış. Dışarıdan geldim, bir tık yorgunum. Bilerek bu şekilde kaydediyorum bu podcast'i ki çok fazla alevlenmeyeyim diye. Kendimi biraz dizginlerim belki. Öncelikle internet üzerindeki anonimlikten nefret etmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Bu kendisine feminist diyen grupların birçoğunun erkekler tarafından yönetildiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bu konuyla ilgili çok beyin fırtınası yaptık arkadaşlarla. Bu konuyu konuşsak mı konuşmasak mı diye hatta 52 arayacaktım ama çok uzatmak istemedim. Benzer bir konuyla ilgili konuşmuştuk daha önceden. Şey falan diyorlar ya, suçlu bulunursa. Suçlu bulunursa ya da bulunmazsa benim için önemli değil. Bu arkadaş Musa Orhan denen kişi benim babamın oğlu değil. Ki benim tahminime göre, ama bu sadece bir tahmin, suç olarak sayılmasa bile doğru olmayan bir hareket yapmış. O da seninle evleneceğiz deyip ondan sonra bir süre takılıp kızla işi bittikten sonra da ortadan kaybolmuş. Benim tahminim bu yönde ama dediğim gibi hepimizden daha doğru karar verecek olan yargıdır. Neden? Yargı mükemmel olduğu için değil ama hepimizden daha çok delil var ellerinde. Ezgi Mola da bunu bilip duruyor aslında. Yani bu adamın tutuksuz yargılanmasının sebebi somut delil bulamamaları. Bu olay ilk çıktığında, ilk haberlere verildiğinde şunu demişlerdi. Bir asker Kürt bir kızı kaçırıp otel odasına kapatıp kitleyip 20 gün boyunca tecavüz etti. Ondan sonra da bu tecavüzün sonucunda yaralarından dolayı kız öldü. Ben bu haberi ilk gördüğümde, çünkü biz salağız ya, haber sitesi gibi bir yerde görünce inanıyoruz. İlk gördüğümde şunu düşünmüştüm. Evet, ordunun içinde de bu tip insanlar olabilir. Ordu kutsal bir yer değil. Ordunun içinde de psikolojik olarak çok sıkıntılı insanlar görmüştüm. Ve orduda bulunan herkes de görmüştür. Hele erlerin içinden neler neler gördük. Uzmanların içinden de gördük. Her mesleğin içinden nasıl çıkıyorsa bunların içinden de çıkabilir. Bu gayet doğal. Benim de aklıma askerde görmüş olduğum bazı tipler geldi. Dedim ki herhalde o tiplerden bir tanesi. Ancak sonra olayı değiştirip durdular. Önce sevgili oldukları ortaya çıktı. Sonra yazışmaları ortaya çıktı. Her seferinde farklı bir şey ortaya çıktı. Hikayeyi çevirdiler, çevirdiler, çevirdiler. En sonunda neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya zaten evleneceğim deyip de birlikte olmak da tecavüz sayılır. Buna geldi en son. İnanmıyorsanız gidin bakın yorumlara. Doğru ya da yanlış ama sen bir ay önce kendinden mükemmel emin bir şekilde 20 gün boyunca kıza tecavüz etti, kız kanamadan öldü deyip duruyordun. Ve eğer olay orada kesilmiş olsaydı bunu sayıklayıp duracaktın, belki filmini yapacaktın. Ve şuna %100 eminim ki arkadaşlar, aramadım sinirlenmemek için, yabancı basında bu şekilde paylaşılmıştır. %100 eminim. Bunun o kadar çok örneğini gördük ki bu bir propaganda makinesi. Anlatabiliyor muyum neden bu olaya tepkiliyim? Adamı sevdiğimden değil ki, eğer gerçekten evlenme vaadiyle kandırdıysa bu gerçekse yaptığı şerefsizce bir hareket. Ona bile %100 doğru diyemiyorum. Çünkü bu sebepten dolayı mağdur edilmiş kişiler de var. Yani sevgili oluyorlar, birlikte oluyorlar. Bir noktadan sonra erkek ayrılmak istiyor. Kız diyor ki hayır, benimle evleneceksin yoksa tecavüz etti derim. Harbiden de diyor bunu. İntihar etmiyor, tecavüz etti diyor. Eleman derdini anlatana kadar hapse giriyor. Bu erkekler uykularınız kaçacak falan diyenler var ya, bunlar kesinlikle kadın haklarını falan düşünmüyor. Çünkü onların istediği olursa, MeToo'culuk Türkiye'ye gelirse, onların istediği bu. MeToo'culuk Türkiye'ye gelsin. Yani biri çıkıp beni sevmiyor mesela, Efe bana tecavüz etti desin, hop ben gireyim içeriye. İstedikleri bu. Ve bu propaganda makinesi maalesef işliyor. Sadece yargıyı tam olarak etkilemeyi başaramadı. Yarın bir gün yargıyı da etkilemeyi başarırsa o zaman tamamen başarılı olmuş diyeceğiz. Nasıl oluyor bu propaganda makinesi? Bu linç, iftira makinesi. Birileri bir olayı yazıyor. Sol gerici masal team o olayı yazıyor. Ondan sonra bunu yayıyorlar. Zaten bir sürü sahibi gizli linç siteleri var. Değil mi? Teşhir ediyoruz, ifşa ediyoruz, linç ediyoruz. O linç sitelerine biliyorsunuz kendi düşüncelerinde olan kadın tacirini yolladığınız zaman havalara bakıyorlar. Arkadaşlar ben insanlıktan soğumuştum. Bazen bana diyorlar işte Efe'den insanlığı sevmiyor. Nasıl seveyim? Benim yaşadıklarımı sen yaşarsan insanlığı sever misin? Bu adam insanlık düşmanı falan. Nasıl seveyim lan insanlığı? Benim yaşadıklarımı yaşarsan sen sever misin insanlığı? Araştırıyoruz her şeyi, buluyoruz. Tamam mı? Adam kadınları kandırıp fuhuş yaptırmış. Adama suç duyuruları var. Benim çıplak fotoğraflarımı kullanarak tehditle fuhuş yaptırdı diye. Bunlar böyle Twitter şeyi falan değil. MeToo böyle hashtag falan değil. Bildiğin polise suç duyuruları. Tecavüzden hüküm giyiyor. Tecavüzden hüküm giydikten sonra kaçıyor. Kaçarken bu insana çatır çatır bu olayı biliyor arkadaşları. Bir şey demiyorlar. Ondan sonra gidiyor, kaçıyor. Kaçtığı yerde diyor ki Türkiye işte bana zulüm yapıyor. Gel diyorlar, alıyorlar. Orada bir de üstüne zalim ülke Türkiye oluyor. Ondan sonra gidiyor orada kadın hakları programları yapıyor. Bak daha da bitmedi. Ondan sonra burada işte o feminist şövalyesi avukat kadınlarla birlikte kadının beyanı vesaire programları yapıyorlar. Biz gidip bu kadına söylüyoruz. Kadın bize bağırıyor. Sizin yüzünüzden program yapamayacağım diye. Herkes ekmeğinde, Ezgi Mola ekmeğinde değil mi sanıyorsunuz? Benim yaşadığım bu olayları yaşasanız insanlıklı var ya, Darth Vader olursunuz, Darth Vader. Yukarı gideyim, Death Star yapayım, oradan böyle bir bütün gezegeni patlatayım dersiniz yani. En azından uzay ferahları amına koyayım dersiniz. Hiçbir sike yaramıyor bu gezegen. En azından uzay ferahlar dersiniz. Sakinim. Ama dışarıdan bakıldığında hepsi kadın hakları şövalyesi. Hepsi. Dışarıdan bakıldığında bizim gibi insanlar şomar. Bizim gibi insanlar kadın düşmanı. Bak hala diyorlar. Demeye de devam edecekler. Bir yandan kendi pezevenklerini koruyorlar. Bir yandan bize kadın düşmanı diyorlar. Niye demesinler ki? Arkalarında medya var nasılsa. Sol gerici medya bunlara çalışıyor. Hayır. Olay ne biliyor musunuz? Daha önce de söylemiştik. Bu da kanıtlarından bir tanesi. Senin tecavüzcün benim tecavüzcüm. Benim tek bir istediğim var. Şerefli düşman istiyorum. Bana düşmanlık yapacaksanız şerefli olun. Ben şerefli düşmanı istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Evet çok şey istiyorum. Farkındayım. Ezgi Mola'nın tabii ki bunlarla bir alakası yok. Onun derdi başka. Onun derdi de şu. Kendisinin artık yüzünün yavaştan eskidiğinin farkında. Kendisi gibi bir sürü oyuncunun ordu halinde geldiğinin farkında. Evet çok fazla dizi var, film var ama çok fazla daha kadın oyuncu geliyor. Kendisini bir şekilde ön plana çıkartması gerekiyor. Me Too hareketinin Türkiye'ye geldiğini fark edince Me Too'nun suyunun başını tutanlardan biri olmak istiyor. O yüzden tepki gösterirken bile çok böyle şey olamaz. İtidalli falan olamaz demiştik ya. En feminist benim. Çünkü o itidalli olursa ondan daha feministi, daha çılgını çıkacak. Daha radikali çıkacak. Bunun yaptığı iş boşa gidecek ondan sonra. En feminist benim demesi lazım. Yaptığı yanlış olsun doğru olsun hiç önemli değil. Kaç katıyla geri gelecek o 5000 lira? Zaten her şeyden önce eğer şarkıcı olsaydı Nosfi hemen burada ayarlardı bir konser ona. Bir böyle kripto para sponsorluğunda falan. Hemen bir konseri yapıştırırlardı burada. Ama olsun ne olur röportaj verir dergilere, gazetelere, gündeme gelir, Kelebek'e, Ayşe Arman'a. Öyle öyle hot topic olur. Dizilerde hot topic insanları sever zaten. Allah bereket versin. Derdimi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benim derdim bu tanımadığım adamı korumak falan değil. Benim derdim bu linç makinesinin Türkiye'ye gelmesini önlemek. Tesadüf mü sanıyorsunuz gündemdeki bütün böyle tecavüz iddiaları hep aynı siyasi görüşten? HDP'nin içinde de vardı. 2-3 konuşuldu unutuldu. Diyorum ya senin tecavüzcüm benim tecavüzcüm kafası. Yani bu linç makinesinin gelmesi zaten büyük bir sıkıntı. İkincisi bu linç makinesinin bölücülerin elinde olması, sol gericilerin elinde olması ayrı bir sıkıntı. Bir seyircim şey yazmış. Abi ben olayı tam anlamadım. Ne oldu? Kız sakat falan mı kaldı diye. Hangi versiyonunu soruyorsun olayın dostum? Çünkü bu olay oluyor. Bu olay olduktan sonra kız intihar ediyor. İntihar ettikten 3 gün sonra intihar mektubu bulunuyor. O intihar mektubunda bana tecavüz etti deniyor. O mektubu yazan kim? Belli değil. İşte diyorum ya deliller kimin elindeyse araştırırlar. El yazısına bakarlar. Parmak izine bakarlar. Yani bunlar bizim elimizde değil. Biz bunu bilemeyiz. Ancak spekülasyon yapabiliriz. O zaman çenemizi kapatacağız. Benim derdim bu. Çevremizde çok fazla tecavüz iddiasıyla içeri giren insan var. Ve daha da kötüsü bu sebepten dolayı gerçekten tecavüzcü olup da iftiraya uğradım dese birisi. Ve ona da şey demem yani. Yok imkansız öyle bir şey. İmkansız öyle bir şey kesin yapmışsındır demem. Ohçe'nin olayını konuşmuştuk ya. Eğer sadece o olayı olsaydı o zaman onun için de derdim. Yalan yok onun için de derdim. Belki de o da iftiraya uğradı ama bir sürü farklı olayı, bir sürü farklı vukuatı, tanıştığı bir sürü farklı kişi tarafından taciz iddiası, bir sürü farklı kişi tarafından suç duyurusu ve kendi konuşmalarındaki psikolojik durumu ve kendi yazışmalarındaki psikolojik durumu. Bunların hepsinden çıkan bir predatör profili. Yoksa biz iki tane olaydan dolayı bu kadar büyütmüyoruz yani durumu. Ya da diyorum ya hakim diyecek ki alkollüyken birlikte olmuş biz bunu da tecavüz sayıyoruz. Eyvallah babamın oğlu değil. Kanun oysa kanun o. Ya da işte evlilik vaadini de biz tecavüz sayıyoruz. Eyvallah. Benim derdim bu linç makinesi arkadaşlar. Benim derdim yarın bir gün birisi ortada hiçbir şey olmasa bile Efe Aydal bana tecavüz etti dese o zaman Ezgi Mola gibi insanlar çıkacak. Ben beraat alsam bile, ben takipsizlik alsam bile çıkacak diyecek ki neden? Çünkü bir sürü Twitter hesabı işte o kampüs teşhircileri bilmem onlar zaten böyle makina gibi paylaşmaya başlayacak bu olayı. Değil mi? Ondan sonra da ünlüler girecek bu sefer devreye. Ünlüler de işte adaletin bu mu dünya? Efe Aydal gibi şerefsiz bir tecavüzcüyü sallıyorsun falan. T.C. albüs falan. Ama benim de gizli silahım var onu bilmiyorlar. Bu olay olur olmaz hemen Biji Serok Demirtaş diyeceğim. Dönüverecekler. Aa pardon, biz yanlış anlamışız o olayı. Yanlış anlaşılma olmuş. Size bir konseptten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani hep öz disiplin deyip duruyorum ya. Geçen gün şöyle bir olay yaşadım. Spor salonuna gitmem gerekiyordu ama öncesinde alışverişe falan gittiğimiz için maalesef salona gidemeden acıktım. Dolayısıyla da tabii ben saatin farkında değilim. Önce yemek yiyeyim, daha sonra giderim dedim. Dürüm aldım kendime. Dürümden iki ısırdım ve saatin geç olduğunu fark ettim. Yani açsınız, dürüm aldınız, iki kere ısırıyorsunuz ve geç kaldığınızı fark ediyorsunuz. Yani o dürümü bitiremeyeceksiniz. Geriye yapacak hiçbir seçenek kalmadı. Dürümü oraya bıraktım. Ağzımı çalkaladım. Spor salonuna gittim. Sporumu yaptım. Geri geldim, ondan sonra bitirdim dürümü. Gerçekten zor oldu benim için ama bu tecrübemden dolayı bu podcast'i yapmayı düşündüm. Tabii ki birçoğunuz şunu diyecek. Ya o senin yaptığında bir şey mi? Değil mi? Ya o senin yaptığında bir şey mi? Benim her gün şu saatte kalkmam gerekiyor. Ben her gün şu kadar saat çalışıyorum. Ben şu kadar uyku uyuyabiliyorum anca. Şu kadar yoruluyorum. Peki bunu gönüllü olarak kendi kendinize mi yapıyorsunuz, yoksa işin ya da okulun verdiği bir zorunluluktan dolayı mı? Yani öz disiplin mi, yoksa başkasının size dayattığı bir disiplin mi? Senelerce şu anki noktaya gelmemde ve insanların Allah kahretsin bak bu YouTuber'larda ne kadar rahat ya da genel olarak bu freelancer'larda ne kadar rahat, evden çalışıyorlar bilmem ne. Bizim uykumuz yok, şeyimiz yok. Bu noktaya gelebilmek arkadaşlar. Zamanında fırsatınız varken kendi kendinize küçük ızdıraplar çektirirseniz bu ileride yaşayacağınız büyük ızdırapları önleyecektir. Ben o dürümü yarım bırakarak kendime küçük bir ızdırap çektirdim. Gelecekte kilolarımdan ya da sağlığımdan dolayı daha büyük ızdıraplar çekmemek için. Müzisyen olmak istiyorsun. Okuldan anca zaman kalmış. Üniversitede okuyorsun çünkü. Arkadaşlar diyor ki hadi takılmaca. Ama sen kendine bir plan kurmuşsun. Her gün şu saatlerde çalışacağım. Her gün şu saatlerde pratik yapacağım. Bunu yapmak zorunda değilsin. Kendi kendine koyduğun bir kural bu. Ya arkadaşlar çağırıyor, ayıp olmasın mı dersin, yoksa kendine küçük bir ızdırap mı yaparsın? Ya da Aikido'cu olmak istiyorsun. Aikido'da ilerlemek istiyorsun. Aynı zamanda da bir kıza yürüyorsun. O zamanlar yazıyorsun derlerdi. Arkadaşların diyor ki bak yarın kız boşmuş, git konuş vesaire. Sen de diyorsun ki gidemem, yarın antrenmanım var. 2 saat boyunca şehre ineceksin. 2 saatlik yolda gideceksin. 1 saat antrenman yapacaksın. 2 saat geri geleceksin. Belki 2,5 saat. Yüzüne bakıyorlar. Ama sen biliyorsun ki o hocayı belki gelecekte bulamayacaksın. O Aikido hocasını gelecekte belki bulamayacaksın. Yani iş yapmak istemezsek bahanemiz çok arkadaşlar. Kendi kendimizi kandırmak için bahanemiz çok. Ama bunu hiçbir zaman unutmayın. Gelecekte yaşayacağın büyük ızdırapları engellemek için şu anda küçük ızdıraplar yaşaman gerekiyor. Sigara içiyorsun, bırakamıyorsun, canın çekiyor. Bırakacaksın. Çünkü bunu yapmazsan gelecekte akciğer hastası olacaksın. Bugün bu küçük ızdırabı yaşayacaksın. Gelecekte o büyük ızdırabı yaşamamak için. Ben acı yemeyi çok severdim. Kahve içmeyi çok severdim. Bana bir şey olmaz deyip durdum. Ondan sonra midem öyle bir bozuldu ki 10 gün boyunca normal yemek yiyemedim. Çok güzel bir örnek değil mi? Daha büyük bir acı aklıma gelmiyor fiziksel olarak. O zaman aklım başıma geldi artık. Yanlış bir şey için emek harcamış olsanız bile emeğiniz genelde boşa gitmiyor. Bana geldi şunu diyorlar mesela. Abi o kadar sene ilahiyat okudum, sonra dinden çıktım. O kadar emek boşa gitti. Ve o kadar emek boşa gitmesin diye dinden çıkmayan da çok fazla insan olduğunu biliyorum. Bu da boşa giden bir emek değil arkadaşlar. Çünkü sizler standart bir insandan çok daha donanımlısınız din eleştirisi yapmak için. Turan Dursun'un bu kadar güçlü bir şekilde din eleştirisi yapabilmesinin en büyük sebebi oydu. Çünkü en iyisi olmak için çalışmış hep. Evet, bu konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Sanırım ne demek istediğimi anladınız. Evet arkadaşlar, haftanın konuları bu kadardı. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. İlk filmimiz günün üye tavsiyesi filmi. Mustafa Tunç isimli yaşayıcımızdan geliyor. Bruce Almighty. Filmimizin konusu Bruce adında, gerçek adı Jim Carrey olan bir yaşayıcımız. Allah'a sövüyor. Gerçekten öyle. Bir sevgilisi var, bir işi var ama hep yükselme peşinde. Haber spikerliği yapıyor, anchorman olmak istiyor. Ancak bunda da başarısız oluyor. Steve Carell'a kaptırıyor işini ve sürekli başına kötü işler geldiği için Tanrı'ya sövüp duruyor. Beni neden cezalandırıyorsun? Neden hep kötülüğümü istiyorsun vesaire? Bir gün kendisine pager'ından mesaj geliyor. Pager dedikleri olay, o zamanlar cep telefonu olmadığı için mesaj bırakılıyor. Şu numarayı arayın diye. Uzun süre aramak istemiyor ama pager ısrarla mesaj yollayınca ve bir gün doğaüstü bir şekilde mesaj yollamayı başarınca Jim Carrey'nin dikkatini çekmeyi başarıyor. Jim Carrey de, yani Bruce da bu numarayı arıyor. Otomatik bir konuşma çıkıyor. O otomatik konuşma da şu adrese gelin diyor. O adrese geliyor ve Morgan Freeman'la karşılaşıyor. Bir noktada onun tanrı olduğunu öğreniyor. Ve Morgan Freeman tanrılık gücünü Jim Carrey'e aktarıyor. Diyor ki biraz da sen ilgilen. Jim Carrey ilk başta tabii ki bu güçleri çok seviyor, çok beğeniyor. Kendi işinde yükselmek için kullanıyor. Tam böyle saçma sapan yerlerde spikerlik yaparken doğaüstü bir olay yaratıyor falan. Böylece sürekli en önemli haberleri bu yakalamayı başarıyor. Rakibi olan spikerin de konuşmasını falan bozuyor böyle. Tam pislik. Ama bütün bunlar esnasında sevgilisini kaybediyor. Çünkü ne kadar hırslı olduğunu görüyor sevgilisi. Sevgilisi de Jennifer Aniston. O da Friends'deki kadın. Tabii dua duymaya başlıyor bir noktada. Bir de bütün dünyanın duaları değil, sadece yaşadığı semtin duaları. Bunların hepsini bir bilgisayara aktarıyor. Ve hepsinin dualarını kabul ediyor falan böyle otomatik. Öyle olunca o mekan iyice kaosa dönüyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere Jim Carrey bu tecrübesinden bir ders almış oluyor. Her şeyi Tanrı'ya bırakmamanın ve kendi işini kendi halletmeye çalışmanın ya da elindekiyle mutlu olmayı bilmenin de olabilir. Bir şeyler öğreniyor. Bazı dersler alıyor. Bu filmi ilk defa arkadaşlarla seyretmiştik. Şimdi tekrar seyredince, özellikle ateist gözüyle seyredince tabii ki bazı çelişkileri görüyorsun. Bazı gariplikleri fark ediyorsun. Mesela ben Tanrı olsaydım, işte şey diyorlar ya, çok fazla sorumluluğu var falan. Tanrı olsaydım Jim Carrey gibi bütün duaları bir bilgisayara aktarsaydım, onun yaptığı gibi hepsini kabul et demek yerine hepsini reddet derdim. Çünkü aynı bizim iddia ettiğimiz gibi Jim Carrey duaları dinlemezken, dualarla ilgili hiçbir şey yapmazken dünya olduğu gibi dönmeye devam ediyor. Ama bütün duaları kabul etmeye başladıktan sonra garip şeyler yaşanmaya başlıyor. Bize garip gelmesinin sebebi şu: zaten dünya üzerinde hiçbir dua kabul edilmiyor. O yüzden hiç kimsenin duasını kabul etmesen hiçbir şey değişmeyecek. Tabii birçok yerde Tanrı'nın Hristiyanların Tanrısı olduğuna da gönderme var. Eğer bu gerçekse zaten sorulacak birçok soru var. Görüyorsunuz arkadaşlar, ateist olunca ne dini korku filmleri, ne Türkiye'deki cinli korku filmi, ne Amerikalıların egzorsist türü filmler, ne de böyle tanrılı komedi filmleri zevk veriyor. Baştan çünkü çelişkiyi biliyorsun. Neyse, ikinci sıkıntı da Jim Carrey'nin yine abartı Jim Carrey'lik yapması. Bazı filmlerde kabul edilebilir bir şey bu. Mask gibi bir filmde mesela, ya da Ace Ventura gibi bir filmde, hatta Cable Guy gibi bir filmde de olabilir. Jim Carrey'nin abartı Jim Carrey'lik, yani artık otel animatörü müymüş zamanında, palyaço muymuş bilmiyorum. Ama büyüklere hitap eden ve konulu bir filmde böyle garip grup hareketler yapması biraz abartı Jim Carrey'lik. Hani şey, ben Jim Carrey olduğum için bana bir ton para veriyorsunuz, bunları yapmazsam olmaz. Belki ona diyorlardı yani. Hadi yapsana bir Jim Carrey'lik de gülelim. O yüzden bir konusu olan ve konuyu takip etmeye çalıştığım bir filmde Jim Carrey'in böyle abuk subuk ağız yüz bilmem ne hareketleri yapıp garip sesler çıkardığı sahneleri gördüğün zaman biraz yorucu geliyor. Evet abi, tamam, yaptın Jim Carrey'in, devam edelim diyorsun. Yani şeyi düşün, Recep İvedik'in konulu bir filmde oynadığını ya da Cumali Ceber'in konulu bir filmde oynadığını düşün. Bir tane de şey sahnesi var. Bir kadın var işte Jim Carrey'i isteyen. Zaten kız arkadaşını ihmal edip duruyor. Bir de tam böyle kadın geliyor, Jim Carrey'i öpüyor. Tam o sırada kız arkadaşı geliyor. Normalde gelmeyecekken yani. Geleceği tutuyor. Tam o sırada geliyor. Bu saçma tesadüfler de artık batmaya başladı. Sürekli yapılınca. Daha başka bir sürü şekilde bu aralarındaki ayrılma olayını yapabilirlerdi. Dramayı yapabilirlerdi. En basitinden tam kadın öperken bir paparazzi yakalardı. O daha mantıklı değil mi? Paparazzilerin işi bu çünkü. Milleti takip etmek. Paparazzi yakalardı. Ondan sonra sevgilisi de şeyde görürdü. Tabloid bir gazetede falan görürdü. Arkadaşı hatta sevgilisine yollardı falan. Neyse, sonuç olarak FDB puanı 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Gençken seyredip beğendiğim, aklımda güzel bir film olarak kalan ve yetişkin olarak seyredince idare eder, fena değil dediğim filmlerden bir tanesi. Sıradaki filmimiz günün yeni filmi. Filmimizin adı False Positive. Çok fazla bilinmeyen ama korku ya da rahatsız edici film kanallarında konuşulan bir film. sonu şok edici, böyle bir şey beklemiyordum vesaire dedikleri için ben de merak edip seyredeyim dedim. Gerçekten ilgimi çeken bir film olmuştu. Çünkü fragmanı ilgi çekiciydi ama işin ilginç yanı IMDb'si çok düşük. 4.7. Gerçekten anlam veremedim. Çünkü prodüksiyon kalitesi o kadar yüksek olan bir filmin o kadar düşük puan alması çok zor. IMDb yorumlarında birçok kişi bu filmi seyretmeyin falan diyor. O yüzden dedim ki bu filmi seyretmem lazım. Filmin konusu şu. Başroldeki kadın hamile kalamıyor ve kocası onu bir gebelik uzmanına götürüyor. Onun yaptığı tedaviden sonra hamile kalıyor kadın. Ancak şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Bir ikiz erkek bebek var, bir de tek kız var. Hangisini seçeceksin diyor. Kocası ikiz erkeği seçelim diye ısrar etmesine rağmen kadın diretiyor ve diyor ki kızı seçelim. Doğum zamanı gelene kadar bazı garip şeyler yaşamaya başlıyor kadın. Kafayı mı yiyor, hayal mi görüyor, verilen ilaçların mı etkisi yoksa gerçekten bir şeyler mi yaşanıyor ve sonunda ne çıkacak? Sonuna kadar tabii Rosemary'nin bebeği filmine paralel olarak gidiyor film. Biraz da fake atmak için herhalde. Ama sonu farklılık çıkıyor. Ve açıkçası çok abartı bir şey yok. İkincisi de kadın abartı bir şey yapacakmış gibi oluyor, onu bile yapmıyor. Orada bile fake atıyorlar. Yani bence çok rahatsız edici değil. Tam tersi bir şey çıkmadı türü bir film. O yüzden FDV puanı 10 üzerinden 6.5 veriyorum filme. Neden daha düşük değil? Çünkü ilginç bir şekilde sonuna kadar merak ettiriyor film. Sonuna kadar seyrettiriyor. Sıkıcı değil. Oyunculuklar iyi. Konu ilginç. Sonuna kadar yani seyrettiriyor. Bir tek sonu tırt maalesef. Bu filmi tavsiye etmediğim için spoiler da vereceğim. O yüzden ben illaki kendim seyretmek istiyorum, spoiler yemek istemiyorum diyorsanız bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Spoiler bölümü geliyor. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Sonuyla ilgili birinci hayal kırıklığım. Önce sonundan önce ne yaşandığını anlatayım. Kadın kız çocuğunu tercih etmiş olmasına rağmen kızı iptal etmişler. Yani çocuklardan bir tanesinin o besin şeyini mi kesiyorlar, bir şey oluyor, büyüyemiyor çocuk, öyle embriyo olarak kalıyor. Erkeklere yapacakken bunu kıza yapmışlar ve kasıtlı olarak yapmışlar. Yani kız yerine iki erkek çocuk doğuyor. Bir. İkincisi kötü doktor, yani Pierce Brosnan. Bu arada evet, kötüymüş o. Kadın hayal görmüyormuş. Ortalarda bir yerde her şeye yetişemiyorum, kendimi klonlamalıyım diyor. Oradan da anlıyorsunuz kendisini klonlamış. Konuşmalarından falan da tahmin edebiliyorsunuz yani. Mantıksızlıklardan bir tanesi de sonunda kendi kendine açıklıyor. Yani kadın geri geliyor kliniğe. Adama saldırmak istiyor, adam bunu yakalıyor falan. Yakaladıktan sonra neden hain planını açıklıyorsun ki yani? Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Ben aslında kendimi klonladım falan diye söylemene gerek yok yani. Biraz daha emek verip yazabilirlerdi. Kadın bir şekilde kendisi öğrenebilirdi yani. Dosyalara bakar, bir yere bakar yani. Daha önce mağdur olmuş bir hasta gelir buna söyler. Bir şekilde öğrenebilirdi. Ondan sonra hani çok abartı bir şey oluyor diyorlar ya. Hatta filmin ilk başında zaten yüzü falan kan içinde görüyorsunuz. Doktoru, hemşireyi falan öldürecek sanıyorsunuz. Onları da yapmıyor. İki. Üçüncüsü iyice kafayı yemiş durumda. Ve çok istediği kızını da öldürmüş şey doktor. Ve iki bebek de doktorun klonu. Kadın eve geliyor. Şeyi düşünüyorsunuz. Bebekleri öldürecek. O iki bebeği. Yani bu filmin sonuna ekstrem bir son yakışması lazım, konması lazım. Ve aslında da güzel bir şekilde öldürdüğünü hayal ediyor. O güzel şekilde şu şeye bırakıyor. Bu işte filmin ortalarında Peter Pan hikayeleri okuyordu. Aynen onun gibi alıyor böyle çocukları. Camdan aşağıya atıyor. Camdan aşağıya atınca çocuklar uçuyor, görüyor. Bence güzel bir son bu. Ama cesaret edememişler. Bu da hayal çıkıyor. Yani bunu hayal etmiş kadın, yapmamış. Gerçekten vurucu bir son istiyorsanız yani kadını kötü olarak göstermek istememişler. Mesajlı, şunlar iyidir, şunlar kötüdür diye keskin bir şekilde mesaj vermeye çalışan, biz aslında sembolik anlatım yaptık falan diye mesaj vermeye çalışan filmlerin kötü yanlarından bir tanesi bu. Cesaret edemiyorlar buna, cüret edemiyorlar. Ve çok grafik bir sahne de değil, değil mi? Camdan bırakıyor çocukları, çocuklar uçuyor olarak görüyor. Sen gerçekten ne olduğunu görmüyorsun bile. O yüzden çok grafik bir sahne de değil yani. Çok ekstrem bir sahne de değil. Hatta muallakta bile bırakabilirdin. Acaba gerçekten yaptı mı? O da değil. Ve doktorun kliniğine gitmişken o ölmüş olan küçük embriyoyu da, kızını yani, alıyor yanında. Bu iki erkeği kocasına veriyor ve kocasını yolluyor. Çünkü kocası da işin içinde. Kendisi de o kızın embriyosuyla kalıyor. Ondan sonra embriyosunu emziriyor. Öyle yapınca işte embriyonun canlandığını ve süt içmeye çalıştığını falan görüyor. Öyle bitiyor. Yani en sondaki ekstrem sahne oymuş. Ya hadi Bence kesinlikle boşa harcanmış bir potansiyel. Evet, son filmimiz günün yerli filmi. Bir festival filmi olan Kar. Önce konuya girelim isterseniz arkadaşlar. Müzeyyen isimli bir yaşayıcımız var. Bu çok agresif bir kız. Müzeyyen'in de full artı full keko bir sevgilisi var. Bunlar okuldan atılıyorlar. Bütün gün uyuşturucu, dilencilik, hırsızlık bu tür işler yapıyor. Dilencilik ama şey gibi yani. Liseli ya bunlar. Bozuğunuz var mıydı kardeş? Hani böyle avuç açıp da dilenmiyorlar. Bir saatlik dilenci ASMR gibi dilenmiyorlar. Bu gruba derslerini çalışan temiz, akıllı, kafası çalışan bir eleman geliyor. Onun sebebi de Müzeyyen'in kardeşiymiş. Babaları aynıymış yani. İlk başta istemiyorlar bunları yanlarına. Çünkü babası normalde Bolu'da yaşıyor. Antalya'ya geldiği zaman Müzeyyen'in annesini metres olarak tutuyor. Hamile kalıyor kadın. Adam da tabii geri gidiyor sonra işi bitince. Sonra da adam pek ilgilenmiyor. Bu sebepten dolayı bu genci yanlarında istemiyorlar. Ama ben babamdan farklıyım. Ben onun gibi değilim deyip bir noktada kendisini gruba kabul ettiriyor. Ve tabii ki işe de yarayan şeyler yapıyor. Hem bu gruba faydalı oluyor ama aynı zamanda bu gruptaki insanlar da bu genci bozuyorlar. Hapa falan alıştırıyorlar böyle. Ve sonunda da bazı spoiler olaylar yaşanıyor. Seyredebilirsiniz diye söylemeyeceğim sonunu. IMDb puanı 10 üzerinden 7.25 veriyorum. Bunu seyrettiğimde şeydi yani festival filmi bir, ikincisi de indie film, düşük bütçeli film vesaire diyorlardı. Gerçekten de prodüksiyon olarak düşük, bayağı düşük. Şeye bile kasmamışlar. Sahnelerde çok fazla kesme yok. Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu arkadaşlar. Çünkü bunu dediğimiz zaman birçok kişi diyor ki o aslında işin sanat kısmı. Şimdi blok çekim denen bir şey vardır. Kamera hareket eder yani. Kim konuşuyorsa onu gösterir falan. Bir de NBC'lemek vardır ki bu filmde de NBC'ye bir saygı duruşunda bulunuyorlar. O da şudur. Bir yere tripodu koyarsın. O sahne akar ondan sonra. Bunu artistic choice, sanatsal tercih falan derler ama aslında editlemesi zor geldiği içindir. Çoğu sanat filmi gibi teknik olarak kasmamaktan zarar görmüş. Ama onun haricinde mesela ışıklandırma falan güzel yapılmış, uğraşılmış. Bazı yerlerde en azından. Onun haricinde filmin en güçlü yanı bence oyuncular. Filmi seyrettiğim zaman bayağı şaşırmıştım. Çünkü gerçekten hani ucuz film gibi gözüküyor ama oyuncular çok iyi. Nasıl olabiliyor böyle bir şey demiştim. Bir de yönetmen de genç ya, 27 yaşındaymış. Oyunculara baktım, birçoğu ünlü. Dizi oyuncuları, film oyuncuları. Konu olarak da kötü değil. Bizdeki diğer birçok sanat filmi gibi olduğu yerde durmuyor film. Giriş, gelişme, sonuç var. Ancak sonucu çok iyi bağlayamamışlar. Sonucunda böyle filmin sonunu gösterecek büyük bir olay olmuyor. Talihsiz bir olay yaşanıyor. Bir sürü şeye ne olduğu belli değil. Yani filmdeki bir sürü karakter ne oldu? Bir sürü olay yaşanacaktı, bunlar ne oldu? Bu şekilde birkaç tane daha düşük bütçeli Türk filmi seyretmek istiyorum ileriki haftalarda. Bana faydalı oluyor gerçekten. Eksimi artımı görmem açısından. Şunu çok net görüyorum mesela, mesleği kamera önü oyunculuk olan bir de. Yani hiç oyuncu olmayana oyunculuk öğretmemiz gereken ya da tiyatro oyuncusu olanlara kamera önü oyunculuk öğretmemiz gereken bir durum değil de kamera önü oyunculuğu bilen kişilerle çalışmanın ne kadar farklı olduğunu görüyorsun. Bir, ikincisi de aslında şu, paran olduğu zaman, bütçen olduğu zaman, yani sıfır bütçe değil de bütçen olduğu zaman iyi kötü, oyuncularla daha fazla vakit geçirme şansın olabilirse, yani işi bu olan insanlarla, işte mesaimden bizim en büyük sıkıntımız o. Yani düşük bütçe ya da amatör film dedim mi, en büyük sıkıntı o zaten. Mesailerinden çok küçük böyle parça zaman bulabiliyorlar. O yüzden çok uzun sürüyor. Bir hafta bir gün ayarlayabiliyorsun mesela. O gün prova yapıyorsun. İkinci provayı yapamıyorsun bile. Çünkü ikinci provadan önce şunu fark ediyorsun. Ayarlayabileceğin salon şu tarihe kadar uygun. Ondan sonra uygun değil. Yani parayı bastırıp da istediğim zaman alabilirim. İstediğim kadar prova yapabilirim. Ya da şöyle bir mekanımız olsun, burada prova yapalım. Sanat atölyemiz olsun. Bunların hiçbirisi yok maalesef. Bunların hiçbirisi olmayınca da çok ite kaka ilerliyor. Ama en azından bunu görüyorsun. Yani elinde olacak bütçeyi oyunculuğa basmak gerektiğini görüyorsun. Çünkü diğer her şey, teknik konuları kendimiz yapabiliyoruz iyi kötü. Yüksek prodüksiyon bir film çekmeye çalışmadığın sürece. Ha bir de unutmadan şunu da söyleyeyim abi. NBC'ye selam var dedik. Bir de komünistlere selam var. Konuyla hiçbir bağlantısı olmayan bir şekilde arada iri yarı bir adam geliyor. O gruptan birinin abisiymiş. Bunlar da işte bunu görünce korkuyorlar falan. Sonra kız diyor ki, direkt exposition yapıyor yani. Hatta belki de filmin tek exposition'ı. Bence filme sonradan bile eklemiş olabilirler. Lan biz bunu koyalım da komünistlere bir selam çakışı yapalım. Festivalde daha fazla şansımız olur mu dediler, bilmiyorum. Gerçekten de filmi seyrederseniz eğer sonradan ekleme gibi durmuyor mu? Yani filmin çekimlerine değil de senaryoya sonradan ekleme gibi. Senaryoyu yazmışlar, çekimlere başlamadan önce dur şunu da ekleyelim demişler gibi. Bu işte komünistmiş, adı da Mahir. Mahir Gezmiş olsaymış. Evet, niye soyadı Gezmiş değil, Mahir Gezmiş olsun ama. Adı Mahir, soyadı Gezmiş. Çok sağlam adamdır. 10 numara adamdır. Süper adamdır. Komünisttir bu arada. Ondan sonra bu böyle polisten, askerden çok işkence gördü zamanında. Abisi kim vurduya gitti. Ya polis vurdu ya asker. Hayır, konuyla hiçbir alakası yok. Peki abi. Bak şeyde de bu olmuştu. İftarlık Gazoz. Güzel bir film. Sonuna kadar da güzel gidiyor. Orada ülkücüler işte komünist birisini vuruyorlar. Komünist adam ölüyor. Orada filmi bitirebilirlerdi. Onda da gene öyle. İlla bir böyle duyar kasıcılık, gözyaşı sığıcılık yapalım. Ve filmin kalitesi düşüyor. Sonradan yapıştırma gibi duruyor yani. Bunda da onu fark ediyorum. Gerçekten ben bunu merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. Yani şöyle bir şey var mı acaba? Bilen söyleyebilir mi arkadaşlar? Senaryoyu yazıyor mesela adam. Senaryoyu gösteriyor. Abi bunu nasıl çekebiliriz? Bize para lazım falan. Yapımcılar da bunu işte kim çekecekse öyle mi diyor acaba? Ya biz bunu çekeriz de şuna güzel bir komünist koy. Öyle mi diyorlar acaba? Şey eksik kalmış yalnız. Yılmaz Güney yumruğu. Yılmaz Güney yok, Yılmaz Güneyci var onun yerine. Evet. Sonuç olarak filmi tavsiye ediyor muyum? Eğer adınız Ekşici Reis'se bu filmi seversiniz. Sanat filmi ya da düşük bütçeli Türk filmi, özellikle bunları seven arkadaşlar var. Öyle biriyseniz bu filmi seversiniz. Ama normal bir seyirciyseniz, ben de buna dahilim aslında, bu film çok umurunuzda olmayacak büyük ihtimalle. Şeyler falan da güzel, onu söylemeyi unuttum. Yani bu insanları gerçekçi yapmışlar bence. Konuşmalar yeterince gerçekçi. Karakterler de yeterince gerçekçi. Yani gördüğünüz zaman yumruklayasınız geliyor. Demek ki başarılı olmuşlar. Ben de aslında bu tür seyircilerden biriyim dedim. Tabii film podcast'i yapmasam ve kendim de film çekmeye niyetli birisi olmasam, film çekmekle ilgilenen birisi olmasam, bakalım Türkiye'de indie filmler nasıl oluyor diye öğreneyim bakalım, öğrenme amaçlı seyrediyor olmasam, aslında ben de seyretmem. Ama dediğim gibi bu türün meraklıları bence tatmin olacak. Evet, böylelikle filmler de bitti, podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efaydan.com. Kirli12 Network'ümüzdeki kanallar için efaydan.com/kirli12. Discord grubumuz efaydan.com/discord. Bu arada muhabbete geliyorum arkadaşlar. Eskiden vakit bulamıyorum diyordum. Ancak şöyle bir sistem yaptık. Bunu da arada uygularız büyük ihtimalle. Telefondan da girebiliyorum. Yani bilgisayar başında olamadığım zamanlarda, ne bileyim, Seferisaray'a gidersem ya da başka bir yere gidip orada kalırsam, bu şekilde değerlendirebiliriz. Adminlerimiz zaten ayarlıyor her şeyi. Ben telefondan katılırım. Böyle bir şey olduğu zaman YouTube'dan ve Facebook'tan büyük ihtimalle paylaşırım. Evet, el işi ürünlerimizden alarak bize destek olmak için efaydan.com/market, Facebook grubumuz efaydan.com/grup ve her zaman olduğu gibi destek olmak için, sorularını okutma şansı yakalamak için, film tavsiye etme şansı yakalamak için ve podcastlerle videolara erken erişim sağlamak için efaydan.com/destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Demokratik düzeni yıkıp ülkeyi Sovyetler Birliği'ne bağlamaya çalışan delikanlı harbi adama emanet olun.